Ben Emel Aysever. Yepyeni bir yolculuğa RS FM'de sizle birlikte başlıyoruz. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar yani her sabah birlikte bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyuna devam. Emel Aysever'le oyuna devam etmek istiyorsanız mutlaka buluşalım.
Günaydın. Ben Emel Aysever. RS FM mikrofonlarında sizle birlikteyim. Yine bir sabaha uyandık. Bayağı hareketli bir günü bitirmişiz. Sabah erken kalktığımda kaçırdığım haberlere de baktım. Gerçekten Türkiye'nin hali pürmelali enteresan bir şekilde. Her gün hareketli. Galiba bu coğrafyanın da özelliği bu. Bugün yine hep birlikte konuşacağız, tartışacağız. RS FM mikrofonlarında basın özgürlüğünü de biraz tartışacağız bugün. Çok değerli gazeteci meslektaşlarımla Türkiye'deki basın özgürlüğü dosyasını açacağız. Sabahları mikrofonlarımızda size hem kendi bakış açımızdan Türkiye'nin gündemini yorumlamaya çalışıyoruz, haberleri vermeye çalışıyoruz. Hem sizin düşündüklerinizi burada dile getirmenizin altyapısını, olanağını sağlıyoruz. Hem de öte taraftan bütün bunların yanı sıra da bir yandan dertleşiyoruz. RS FM mikrofonlarında oyuna devam başladı. Ben Enver Aysever. Telefon numaramızı veriyorum. 0212 515 53 33 0212 515 53 33 0212 515 96 18 telefon numaralarımız. Yeni uyanmış olanlar, trafiğe çıkacak olanlar ya da çıkmış bulunanlar bizimle konuşmak istiyorlarsa eğer ne kinciyiz ne keriz diyoruz bugün. Ne kinciyiz ne keriz. Kendinizi kinci hissetmediğiniz, keriz yerine konmak istemediğiniz anlardan söz edebilirsiniz bu sabah. Tekrar ediyorum, oyuna devamın telefon numaraları 0212 515 53 33 0212 515 96 18 telefon numaramız. Bugün nelerden söz edeceğiz derseniz, bugün bir Zülfü Livaneli şarkısı tutturalım, bir türkü gibi dilimizde olsun. Zülfü Livaneli'nin hangi şarkısını seviyorsunuz, hangi şarkısından hoşlanıyorsunuz bunu paylaşalım. Benim önerim Gözlerin. Gözlerin. Bir çığlık, bir yaralı haykırış, gözlerin bu gece çok uzaktan bir gemi demişti. Oyuna devam başladı. Evet, ben sabah erken saatte köprüyü geçtim. Yollar açık idi fakat her 3 dakikada 5 dakikada bir yollar kalabalıklaşmaya başlıyor. Siz trafikte olanlar bulunduğunuz güzergahı bize söylüyorsunuz ve nereden nereye durum tıkalı ya da tıkasız onu bulmaya çalışıyoruz. Bugün Fenerbahçe günü. Ben Fenerbahçeli olduğum için biraz daha duyarlıyım o konuda. Manchester United'la Fenerbahçe arasındaki mücadele var akşam. Dilerseniz bu konudaki görüşlerinizi de söyleyebilirsiniz. Ben elbette ki Fenerbahçe'mizin eze eze yeneceği kanaatindeyim. Bunun altını çizmek istiyorum. Geçen gün Beşiktaş'ın elde ettiği başarının umarım bir benzerini de bugün yaşarız. 0212 515 53 33 0212 515 96 18 oyuna devam telefon numaraları. Bize buralardan ulaşabilirsiniz. Ne kinciyiz ne keriz. Çift çizgi yanda, çift çizgi yukarıdan aşağı. Yani buna hashtag deniyor ve onu kullanıyoruz. Basın dosyasını açıyoruz bugün. Türkiye'de hangi basın kuruluşlarının ne kadar davası var? Ben de yayından çıktıktan sonra davaya gideceğim. Dün unutmuşum. Bugün dava varmış meğersem. Ona gideceğiz, ifade vereceğiz. Türkiye'de gazetecilerin günlük yaptığı işler, bulundukları kurumlardan kovulmak, hakimlere ifade vermek ve bunlar içerisinde işte hayatı sürdürmeye çalışmak. Oyuna devam başlıyor. Hepinize günaydın diyorum. Biraz sonra yoklama olacak. Çocuklar kalktı mı evden çocuklarıyla birlikte herkes bize haber verebilir. Oyuna devamda Zülfü Livaneli şarkıları da çalacağız. Birazdan birincisi gelir. Günaydın demiştik ve şimdi oyuna devamda bizim gündemimiz başlıyor. Günaydın.
Günaydın.
Buyurun, kimle görüşüyorum?
Ben Murat. İstanbul'dan arıyorum. Trafikle ilgili hem haber vereyim dedim, bilgi vereyim dedim. Hem de size hayırlı olsun dileyim dedim.
Sağ olun. Ne taraftasınız?
Türkiye'de şu anda Kadıköy'den köprüyü geçmeye çalışıyorum ama çok yoğun bir trafik var. Hani sabah böyle 6.30'da çıkıp trafiğe yakalanamadım ben de.
Ne güzel. Biz bunu 5'e aldık. Hayat daha kolay. Gece hayatım var. Yani buraya gelmek için. Evet.
Dönüşürüz. Hayırlı olsun dilemek istedim ben size.
Çok teşekkür ederim. Size de hayırlı olsun.
Zaten dinliyorduk. Türkiye'nin iyi haberlerini yapıyordu bence. Sizinle birlikte daha da mükemmel oldu. Başarılar diliyorum.
Çok teşekkür ederim. Biliyorsunuz bizim burada haftanın son günü olması sebebiyle dinleyicilerimize de hediyelerimiz devam ediyor. Bu hafta bir esnaf lokantası tadında bolca hediye dağıtıyoruz. Tiyatrolarınız nasıl ya da kitapla?
Çok severim, eşim oyuncu.
Öyle mi? Peki ne güzel. O zaman ayva yedik çünkü bizim gösteriye davetiye veriyoruz. Şimdi eşiniz de gelirseniz diyecek ki bunlar ne beceriksiz ama olsun, fena değil, biz hikayelerimizi anlatıyoruz.
Estağfurullah, çok isterim.
Mırıldandıklarım, haykırdıklarım. Hatırlamak nereden çıktı bellek? Mırıldandıklarım, haykırdıklarım. 16 Kasım'da karşıda Kozi Kültür Merkezi'nde benim tek başıma yaptığım bir gösteri. Biraz dertleşiyoruz, biraz memleketin halini anlamaya çalışıyoruz. Gelirseniz mutlu olurum. Size iki kişilik davetiye vereyim mi?
Çok sevinirim, çok mutlu olurum.
O zaman iki kişilik davetiye sizde.
Çok teşekkür ederim. Günün güzel hediyesi oldu. Güzel başladın yine.
Mırıldandıklarım, haykırdıklarım. Kozi Kültür Merkezi'nde Enver Aysever'in yeni tek kişilik gösterisi. Anladınız, tek kişiyim. Tanıtımını da ben yapıyorum. Biletler Biletix'te. Evet, günaydın. Tekrar her dakika günaydın diyoruz. Neden? Çünkü aydın günlere uyanmak istiyoruz. Oyuna devamdayız. 0212 515 53 33 0212 515 96 18. Dün bir hanımefendi aramış. Bizim Şule'ye demiş ki Enver Bey telefon numaralarını yutuyor, anlayamıyoruz. Şule de demiş ki şu anda telefondan bizi aradığınızın farkında mısınız? Hanımefendi demiş ki ama olsun, yine de yutmasın. Yutmamayı becererek telefon numaramızı vermeye çalışıyorum. Mamafi Türkiye'de şaşırmam dediğim şeylere de sıkça şaşırıyorum. Çaylarınızı demlediniz mi bilmiyorum. Sabah ve çay arasında güzel bir ilişki var. Şule bana bakıyor. Buradan anladı mesajı. Çünkü önümüzde çay kalmadı. Şule'yi merak edenler telefonda da sesini duymuş oluyorlar. Önce bizim gündemimizle başlayalım. İnsanlar bu coğrafyada pek çok kötü şeye tanık oluyor ama bir taraftan da hayatımızı güzelleştiren insanların belleğimizden silinmese bile aramızdan ayrılışını da yaşıyoruz. Gönül Ülkü Özcan aramızdan ayrıldı. Gerçekten Türk tiyatrosunun emektar ismi Gazanfer Özcan'la birlikte uzun yıllar büyük emek vermiş usta sanatçı Gönül Ülkü Özcan'ı kaybettik. Son yıllarda televizyondaki performanslarıyla, oyunculuklarıyla bize çok lezzetli dakikalar yaşatan iki usta kısa aralıkla aramızdan ayrıldı. Uzun yıllarda karı koca olarak isimlerini verdikleri tiyatroda devam ediyorlardı. Anımsatmak isterim ki pek çok insan onları dizilerde tanıdı ama her ikisi de tiyatronun büyük emektarıydı. Aramızdan ayrıldılar. İki yıldızı da analım. Eşi Gönül Ülkü Özcan vesilesiyle Gazanfer Özcan'ı da anmış olalım. Oyuna devam. Show Must Go On aynı zamanda perdenin açılması. Evet, tiyatrocular bazen yüreklerine taş basarlar, hayatlarına devam ederler. Tiyatroya gidin. Tiyatroya gitmek hayatın hakikatiyle karşı karşıya gelmek demektir. Kitap okuyun. Twitter'daki 140 karakterle veya Facebook'ta, biraz da şimdi Instagram daha kolaycı, oraya bakarak hayatı anlamamız mümkün değil. Çünkü romanlar, şiirler nihayetinde yazılı olan hayatın hakikatini bize gösterir. Güzel bir sabah olmasını diliyorum hepiniz için. Oyuna devam ediyor. Zülfü Livaneli şarkıları çalacağız bugün. Larını çalabilir miyiz ama en azından bir tane çalacağız. Telefonlarınız için şöyle orada, şöyle nasıl birisi derseniz telefonda dikkatli olun. Biraz otoriter bir tarafı vardır bakışlarından, onu ben de hissederim. Birazdan günün haberlerini okumaya başlayacağız. Eğer Livaneli şarkısı hazırsa mesela bir tane, önce onu dinleyelim, sonra haberlerimize geçelim. Bu arada telefon numaramızı anımsatayım. Bu saatler daha tenha, yarım saat sonra kuyrukta yer bulamayabilirsiniz. 0212 515 53 33 0212 515 96 15.
Düşlerin parlayıp söndüğü yerde buluşmak seninle bir akşamüstü. umarsız şarkılar dudağında bir yarım ezgi. Sığınmak gözlerine sığınmak bir akşamüstü. Gözlerin bir çığlık bir yaralı haykırış. Gözlerin bu gece çok uzaktan geçen bir gemi. Bir gece kar altındayken çocuksu uçarı koşmak seninle. Elini avucumda bulup yitirmek, yitirmek. Sığınmak ellerine, sığınmak bir gece vakti. Ellerin bir martı telaşlı ve ürkek. Ellerin fırtınada çırpınan bir beyaz yelken.
Günaydın.
Günaydın.
Kiminle görüşüyorum?
Ben Mustafa.
Buyurun Mustafa Bey, neredesiniz? Nereden nereye gitmektesiniz?
Kendinizi... Kızıltoprak'tan köprü yoluna geçiyorum şu anda.
Allah kolaylık versin.
Hafif açık gibi.
Bir müddet öyle gidecek, biraz sonra...
Enver hayat... abi diyeceğim şimdi.
Buyurun.
Muhtemelen 2-3 yaş büyük, benden büyüksünüz. Yaklaşık 20 yıl öncesine götüreceğim sizi. 1995-96 İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Tiyatro Kulübü. Hatırladınız mı abi?
Evet, çocuk oyununu mu yapmıştınız?
Orada hocamızdınız siz bizim.
Tiyatro şeyde, İstanbul Üniversitesi'nde mi?
Tarık Zafer Tuna'ya aldınız.
Ha, evet.
Ders veriyordunuz bize. Evet, Taksim'de.
Evet. Ne güzeldi o günü.
Abi hayatımın en güzel, en keyifli günleriydi.
İşte yavaş yavaş ekmekler bozuluyor, sararıyor, soluyor. Hepimiz sarılıyoruz. Ben de tabii şöyle bir anda yaşlılığımı hissettim.
Bir de bizi süper komik bir duruma düşürmüştün abi. Böyle tiyatro drama çalışırken. Tabii biz daha 3. 5. eğitim. Bizi bir arkadaşla biz öyle makara yapıyorduk. İki inatçı eşek yapıp köprüde birbirimize yol vermezken kendimizi bulmuştuk bir anda. O attığın golü de unutamıyorum yani, haberin olsun.
İyi golmüş, peki. Kendini ne kinci ne keriz noktasında hissettiğin, unutmadığın, aptal yerine konmak istemediğin ama kinde tutmadığın bir durum var mı hayatında? Az önce gerçi örneğini verdin ama benle ilgili olanı.
Abi hiç kin, içimde hiç kin yoktur.
Evet.
Yani hiç kin tutmam çünkü hemen unuturum, geçer gider yani.
Güzel. Bizim 20 yıl önceki köprü üzerindeki durumu unutmamışsın ama sen de...
Ya ama ben... komik olduğu için abi, çok süper komik ve eğlenceli bir anı yani.
Peki. O zaman ayın 16'sı akşamı Kozi'de mırıldandıklarım, haykırdıklarım da benim konuğum olmak istersen.
Abi inşallah eşimle gelmek isterim.
Tamam, bekliyoruz. Şule'nin sesi nasıldı? Otoriter mi, yumuşak mıydı?
Abi ben çok heyecanlandım Şule'nin konuşurken. Hiç hatırlamıyorum onu ya.
Yani Şule'den dolayı mı heyecanlandın, benden dolayı? Çünkü Şule'yle konuşurken ben de biraz geriliyorum. Heyecan denebilir mi ona?
Yok, radyoyu aramaktan dolayı muhtemelen.
Ha, anladım. Demek ki Şule'yi sen fark etmemişsin. Başka zaman ararsan hayatın gerçeğiyle karşılaşmış olacaksın.
Anladım. Orada bir Nazi subayı gibi herhalde.
Yok yok, öyle değil. Öyle bir despotik tavrı yoktur. Fakat prensiplidir. Burada çalışan herkesi hizaya getirmiş durumda. Ben de...
Anladım. Zaaflarınızın farkındayım. Kendinize gelin diyor yani. Değil mi?
Evet evet, yani kaytarmaya izin vermiyor. Bakalım Divan elden ne seçecek. O halde sana teşekkür ediyoruz.
Ona abi teşekkür, ben teşekkür ederim abi. Yıllar önceydi. Güzel anılarımız var. Güzel bir adamsın. Hala güzel.
Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.
Sağ ol abi.
Evet, oyuna devam. Gerçekten devam ediyor. 0212 515 53 33 0212 515 96 18. Aykırı Akademi editörlerinin hazırladığı bizim kendi gündemimizde neleri öne çıkartmışız? Önce ona bir bakalım. Burada ilginç olan şey şu, dün Kılıçdaroğlu'ndan AKP'lilere gelen bir tepki var, sert bir tepki. Bugüne kadar yeni kapı ruhuyla devam eden süreç anladığım kadarıyla Cumhuriyet Gazetesi'yle birlikte bir kırılma noktasına iyice geldi. Kılıçdaroğlu'ndan AKP'lilere FETÖ'den yargılanacaksınız. Adalet bir gün tecelli edecek ve hepiniz FETÖ'den yargılanacaksınız demiş Kılıçdaroğlu Twitter'dan. Cumhuriyet'in sitesine siber saldırı, çağımızın saldırı biçimi bu sanal yollarla saldırı, Cumhuriyet'in sitesine erişim noktasında sıkıntılar yaşandığını biliyoruz. Dün belli saatlerde bir saldırı yapılmış, sitenin çökertilmesine çalışılmış. İbadi, yani Irak Başbakanı İbadi, Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilgili olarak Irak'a pervasızca girerse bedelini öder şeklinde bir tavır var. Başbakan yardımcısı kurtulmuş, İbadi haddini aştı demiş. Bu noktaya dikkat edelim. Türkiye gerçekten bir savaşın eşiğinde, öyle görülüyor. Günlük hayatta olup bitenlerin farkında değiliz ama Türkiye gerçekten bir savaşın eşiğinde. Zaten Orta Doğu'da ben geliyorum diyen bir savaştı bu. Daha doğrusu mikro milliyetçi, mikro mezhepçi tavırlarla birbirine düşürülen halklar şimdi daha büyük radikal bir savaşın eşiğine geldi. Maalesef Türkiye bunlardan muaf değil, bunun tarafı. Günaydın.
Günaydın.
Buyurun.
Enver abi, öncelikle programı hayırlı olsun abi.
Teşekkür ederim. Kimle görüşüyorum?
Devrim Ali abi.
Hoş geldin. Nereden nereye gidiyoruz?
Abi ben senin her sabah kalktığın istikamete okula gidiyorum abi. Ataşehir'e okula gidiyorum her sabah.
Ataşehir'e gidiyorsun.
Aynen abi.
Ne okuyorsun?
He? Bedon okulunda abi, Yeditepe'de.
Ha, oku bakalım. Hangi bölümdesin?
Siyasal abi.
Güzel. Siyaset öğretiyorlar mı siyasal bölümünde? Türkiye'de pek akademisyen kalmadığı için sizde abi, derse giren var mı?
Şimdi siyaset öğretiyorlar mı derse orası sıkıntılı. Cemil Oktay derslere geliyor. Hı hı. O İstanbul hocası. Ama bizimki daha hazırlık sınıfı olduğu için daha bir seneye bölümlere başlayacağız. Yani daha doğrusu derse başlayacağız. İşte biz hocaları gördüğümüzde kendimiz soru sormaya çalışıyoruz. Sağ olsunlar, iyi kötü o hallikten çıktığı için fazla soru cevap veremiyorlar. Ama olsunlar, iyi kötü adamlar cevap vermeye çalışıyor.
Yani diyorsun ki akademik ortamda iyi kötü durumu idare ediyoruz.
Ya sonuçta iyi kötü devam ediyoruz. Sonuçta özel okul olduğu için adamlar biraz daha rahat cevap veriyorlar. Yani devlet okulundaysa daha zordur tabii ki de. Bu çıkmadan hem devlette de okudum. Oradaki yapılan faşist baskıyı gördükten sonra direkt burası bize yeter. Biz şansımızı bir de başka yerde vakıfta deneyelim dedik.
Artık Türkiye'de eğitim böyle şansla talihle oluyor değil mi? Bir de burada deneyelim. Olmazsa tekne gideriz.
Eğitim, bir param varsa babanın cüzdanı kalınsa abi, her yerde eğitim var. Yoksa işte abi, bizim gibi zor şartlarda sabahın altına kalkıp otobüse binerek şehrin bir ucundan, İstanbul'un Gazi Mahallesi'nden abi ta Ataşehir'e gelmek işte. Zor oluyor ama yapacak bir şey yok. Yarınlar için abi.
Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben şeyde çok zor üniversiteyi kazandım. 4 sene sınava girdim. 4 kere kaybettim. Bu aramızda kalsın, başkalarına söylemeyeyim. 4 kere sınava girdim. 4 senede kazanamadım üniversiteyi.
Kader ortaymışız abi.
4. sene Kanun Hükmü'nde bir kararname gibi bir şey çıkmıştı o zaman. 2. eğitim çıkmıştı da ben Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji kazandım. Çok sevinmiştim. Çünkü bayağı bütün sınavları geçemiyorum diye yürümde bir kırıklık var. Sanki kafam çalışmıyormuş duygusu içerisinde. Neyse.
Aynısını ben de yaşadım abi.
Öyle mi? Bak, demek ki kuşaktan kuşağa sınav mağduruyuz biz. Fakat o zaman bizim evimiz Kazasker'deydi. Kazasker'den Beşiktaş'a gidiyordum Mimar Sinan Üniversitesi'ne. Henüz bizim okulumuz işgal edilmemişti o vakitler. Yerinde duruyordu. Okula gittiğimiz zaman ben hep otobüste gidip gelirdim. Ve inanır mısın, bütün entelektüel birikimimi otobüslerde edindim. Otobüslerde.
Aynen abi.
Tek ayağımın üstünde bile olsam mutlaka okurdum. O yüzden araba kullanıp belki hayata dair o anda bir başka durumda konforda hissedebilir kendisi, ama kitaplar güzeldir, yolculuk da güzeldir. Radyoda.
Fiyatları çok pahalı ama abi.
Efendim?
Fiyatları çok pahalı.
Kitapların mı?
Evet. Sana emekli bir şey... olan, ama bu emekli gibi hırsızlık, özalının katma değerini biz ödüyoruz.
Ha, diyorsun.
Yani abi yapacak bir şey yok.
Ama sana bir şey söyleyeceğim. Her şeye rağmen Türkiye'de kitap o kadar da pahalı değil. Batı'da daha pahalı. Maalesef Türkiye'de insanların kitaba ayırdığı bir bütçe de yok. Ben sana o zaman bir kitap mağduru olarak Orhan Gökdemir ve benim birlikte yazdığımız Cumhuriyet Senin İçin adlı kitabı hediye edeyim, olur mu?
Olur abi, şeref duyarım.
Tamam, o kitap sende. Böylelikle bu ayki bütçenden bunu ekonomik olarak ayırmış oluyorsun. Şule'yle konuştun mu telefonda?
Az önce bir ablayla görüştük ama.
Ne biçim konuşuyorsun? Hiçbir kadına böyle bir abla falan denmez. Şule hanımefendi diyeceksin. Unutma ki kadınlar yaşsız varlıklardır.
Az önceki bir hanımefendiyle görüştük diyeyim o zaman, güzelsin.
Şahane. Kadınlar yaşsız ve eşsiz insanlar. Türkiye'de laikliğinde teminatı kendileri.
Ben abi sana bir soru sormak istiyorum sadece.
Sor.
Hani şimdi bu 15 Temmuz'da bir propaganda yapıyorlar ya. Hani darbe girişimidir diye. Bu aslında 15 Temmuz sağ faşizminin kendi içe kaplaşmasının ülke yansıması değil midir?
Tamam, soruyu aldık. Her soruna cevap verilmez biliyorsun. Biraz sonra bunu cevaplayacağım sana.
Ben öğrenciyim, işim sormak.
Bütün gazetecilerin, bütün entelektüellerin, bütün düşünenlerin işi sormaktır. Bu konuyla ilgili az sonra gerçekten Türkiye'de yeni beliren bilgiler ışığında ben de fikirlerimi söyleyeceğim. Onları takip edersen, çünkü kısacık söylenebilecek şeyler değil bunlar. Dün ortaya çıkan bir tablo var. O tabloda da sana şöyle söyleyeyim. Bir darbe koridoru kayıtları diye savcının yaptığı bir açıklama oldu. Görüntüler var. Onlarla Işık Koşaner ve Özel Paşa arasındaki karşılıklı soru cevap biçimini tartarsak Türkiye'deki durumun ne olduğunu anlayacağız. Oradan da bir cevap çıkarmış olacağız. Birazdan ben bu konudaki değerlendirmemi yapacağım. Oyuna devam diyorum. Sana teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diyorum.
Sağlıcakla kal abi. Görüşmek üzere.
Soru soran insanların varlığı ne kadar güzel, bir genç insan trafikte ama öte taraftan da memleketin sorunlarını düşünüyor, düşünmeli. 0212 515 53 33 0212 515 96 18 telefon numaralarımız. Bu saatlerde düşürme olasılığınız daha yüksek çünkü yeni yeni uyanıyorlar. Yarım saat sonrası için söz veremem. Oyuna devamda gazeteleri okuyacağız ve ardından da bu okumaları yaparken de memleketin halini anlamaya çalışacağız. Basının su almakta olan amiral gemisi Hürriyet'le başlıyoruz. Hürriyet haklı olarak bugün büyük bir manşet yapmış. Darbe koridoru kayıtları Emret abi şeklinde. Dün internette de görüntülerini gördüğümüz ve gerçekten Türkiye'deki herkesin canını yakacak içler acısı halimizi gösteren bir habere manşetten yer vermiş Hürriyet. Darbe girişiminin merkezi Akıncı Hava Üssü'nde 15 Temmuz gecesi kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Üst komutanı Tuğgeneral Hakan Evrim, sivil imam Kemal Batmaz'a başıyla selam veriyor. Şimdi düşününüz, Türk Silahlı Kuvvetleri gibi Türkiye'nin güvenliğini sağlamakla, dış düşmana karşı güvenliğini sağlamakla, tarihsel olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün oturduğu koltuk, yani o oradan bu tarafa gelen bir tarihsel gelenekte, bugüne kadar laikliği, demokrasiyi vesaire, batılılaşmayı bilmem neyi temsil ettiğini söyleyen bir kurumun içinde bir tuğgeneral, fotoğraflarda göreceğiniz üzere, sivil imama selam duruyor. Daha acısı, yıllarca harp akademilerinden yetişmiş, Türkiye'nin laikliğine, bağımsızlığına inandığını düşündüğümüz subayların çok ciddi bir kısmı sivil, kerameti kendinden menkul, hani vesayet diyorsunuz ya, imam vesayeti içerisinde olduğumuz ortaya çıkıyor. Görüntüler de var. Adı Adil Öksüz olan ve adı Kemal Batmaz olan iki kişinin önünde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bireyleri, Fethullahçı örgütlenme altında olan bir yapıda neredeyse orduyu, halkı, memleketimizi peşkeş çekecek bir anlayışla selam duruyor. Aslında bunun önünde insan saatlerce durup düşünmeli. Düşünün, Türkiye'ye bir dış müdahale olacak olsa Türk Silahlı Kuvvetleri bizi koruyacak. Türkiye'nin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetleri, bırakınız darbe yaparak demokrasiye falan müdahale edeceğini, içindeki en azından aydınlanmacı anlayışı anımsayabilseydi, insanın canını yakan, çok canını yakan bir haber bu. Gerçekten üzücü, ve yıkıcı bir haber. Günaydın.
Günaydın.
Kiminle görüşüyorum?
Benim ismim Serkan Dilaver. Önceki hayırlı olsun diyorum size.
İlk defa bugün mü yakaladınız bizi?
Evet, ilk defa. Kaç gündür sizi dinliyorum. Zaten basından da takip ettiğim bir insansınız. Hayırlı olsun.
Teşekkür ederim.
biraz ağlamaklı oldum. Çaldığınız şeyler bizi duygulandırdı. Eskiye götürdü.
Evet, bellek. Evet. Müzik belleği en diri tutan, anımsatan önemli bir sanat disiplini. Dünyanın neresinde olursa olsun insanın kendi tarihini, memleketinin tarihini, insanlığın tarihini farklı nedenlerle çağrışım haline getirebiliyor müzik. Sizin ne kinciyiz ne keriz dediğiniz, intikam almadınız ama unutmadığınız ne var ya da var mı böyle bir şey?
Ya aslında ben de çok kinci bir insan değilim. Ama belki de hayatta tek bir kişiye kin duyuyorum. Onun ismini veremeyeceğim. İnşallah adalet bir gün tecelli eder. İnşallah daha güzel şeyler konuşabiliriz.
Evet, bu memlekette mutlaka aydınlık gelecek olacak. Bugünün beni çok sarsan haberi gerçekten yıllarca bu memleketin paralarıyla, bu memleketin kültüründe yetişmiş olan subayların ne idüğü belirsiz birilerinin karşısında selama durmuş olması oldu. Şakası yapılacak bir mesele değil bu. Hakikaten çok trajik. Siz duygulandınız. Biz size mırıldandıklarım, haykırdıklarımdan iki kişilik davetiye verelim de birlikte sohbet edelim, ister misiniz? Kozi Kültür Merkezi'nde.
Memnun olurum. Çok teşekkür ederim.
Ayın 16'sında siz de bizim konuğumuz olacaksınız. Haftanın son günü bol kepçe esnaf lokantası gibi dağıtmaya devam ediyoruz. Neyi dağıtıyoruz? Kendimizi değil elbette. Davetiyelerimizi, kitaplarımızı. Diyorlar ki Emel, bol kepçeden dağıtıyorsun. Tiyatroyu ya da işte kitapları batırmayasınız. Orada şöyle bir ilkemiz var. Bu hafta sizinle buluşmamızın şerefine salonumuzun 1/3'ünü sevdiklerimize, dostlarımıza dağıtıyoruz. Bu vesileyle de gelecek hafta ayın 16'ında davetiyelerde buluşmuş olacağız. Telefon numaramızı tekrar veriyorum. Nedeni şu, ara ara hatırlatıyorum, yeni uyananlar var. Haberiniz olsun, saat 8'e kadar şuleye ulaşma ihtimaliniz daha yüksek. 8'den sonra trafik karışıyor olabilir. 0212-515-5333 0212-515-9618 telefon numaralarımız. Beni gerçekten kederlendiren Emret abi, bu generalin ne imam olduğunu da tam anlamadığım FETÖ'cü imam olan Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün temsil ettiği o sivil ve darbeci ve bana sorarsanız toplumca utanç duyacağımız bir manzaradan söz ettik. Altta bir haber var. Dün Hürriyet'te başlayan bir tartışmaydı. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner, emekli Orgeneral Necdet Özel'e sert yanıt verdi. Necdet Özel, benim hiç anlamadığım, milletvekillerinin de haklı olarak tepki gösterdiği bir biçimde, Türkiye Cumhuriyeti'nin iradesinin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde darbeleri araştırma komisyonuna ifade vermeye gitmedi. Soruları yazılı gönderin dedi. Yani memlekette kimseye madem imtiyazlı değil, birader sen de kalk git Türkiye'nin vekillerine olup bittiğini anlat. Ardından da genel eleştiriler üzerine ben dedi, eğer korkacak olsaydım, kaçacak olsaydım 2011'de kaçardım. Peki 2011'de ne oldu? Dönemin Genelkurmay Başkanı Işık Koşener ve üst düzey görevliler, kademedeki komutanlar istifa ettiler. Toplumda o gün bulunmuş olan, orada yaratılmış olan, yaşatılmış olan gerilimi bir darbe yapmak, siyasete müdahale etmek yerine istifalarıyla kamuoyu oluşturmaya çalıştılar. Sivil ve nazik bir ama hassas bir hareket yaptılar. Necdet Özel bu harekete yönelik bugün gönderme yapmıyorum dese de ben o zaman herkes giderken göreve geldim dedi. Sorular, insanın aklına gelen sorular. 1. Işık Koşener o gün niye istifa etmişti? Çünkü bugün açığa çıktı ki FETÖ'nün organize ettiği balyoz meselesinde silah arkadaşlarının mapusta olmasını içine sindirememişti. 2. Necdet Özel Bey durum uygun olmamasına rağmen sırayı beklemiş, bir tür fırsatçılık yaparak hiçbir koşul değişmediği halde göreve gelmeyi kabul etmişti. Aslında o gün FETÖ meselesi açığa çıkarılabilirdi. Bugün Işık Koşener cevap vermiş, söyledikleri yakışıksız demiş, haksız sayılmaz. Bu arada Zülfü Livaneli'den en sevdiğiniz şarkıları da bugün bir tane daha çalacağız. Günaydın.
Merhaba.
Ben çok heyecanlı günaydın dedim. Siz böyle yeni uyanmış gibi merhaba dediniz. Buyurun.
Ben genelde öyle konuşuyorum. Ses tonum falan öyledir aslında.
Yeni uyanmış gibi bir ses tonunuz mu var?
Genelde öyledir. Evet yalnız.
Ama uyanıksınız değil mi şu anda? Uyanık olmak lazım memlekette.
Tabii yani. Gözlerim falan açık. Kendi bilincim yerinde yani. Nasılsınız? Merhaba.
İyi. Siz nasılsınız? Ne yapıyorsunuz?
İyilik güzellik ya. Ne olsun. Öyle bir bağlanayım dedim ben sabah sabah.
Öyle yani bir bağlanayım. Şu anda halen evde misiniz?
Öyle bir bağlanayım dedim yani. Yok dışarıdayım ben ya. Öyle dolaşıyorum. Bak işte geziyorum biraz.
Ne böyle? Sağda solda durum nasıl? Trafik falan var mı?
İstanbul'da trafik sabahları pek yoğun olmuyor. Olmuyor da saat 9'dan sonra falan yoğun. Şu
hangi İstanbul'da yaşıyorsunuz siz?
Ben Sarıyer'deyim.
Ha, oralarda herhalde deniz manzarası falan da vardır. Sahilde dolaşıyorsunuz.
Tabii.
Şu anda tabii. Kıyamet çünkü memleketin hali. Peki kin tuttuğunuz kimse var mı? Ne kinciyiz ne keriz diyoruz. Unutmuyoruz ama kin de tutmuyoruz.
Benim kin tuttum mu? Yok yani herhangi bir olumsuz düşünceye sahip değilim de.
Evet.
İşte her şeyin hayırlısını diliyorum yani halkımız ve Türkiye'miz için.
İnşallah her şey hayırlı olacak.
Efendim, efendim.
Böyle bir aradınız, yani iyi de yaptınız.
Tabii öyle aradım. Sizin sesinizi duymak için aradım. Ben olumlu düşünüyorum yani her şeyin gayet iyi gittiğine inanıyorum yani. Ben mesela muhalefet düşünceye bir sahip bir insan değilim yani.
Anladım. Peki her şeyin kitap okuyor musunuz? Gazete okuyor musunuz? Ne okuyorsunuz?
Ben roman üzerine edebiyat yani nasıl söyleyeyim
kurmaca.
Aşk kitapları falan okuyorum ben. Genelde hani siyasi üzerine bir şey okumuyorum da.
En son okuduğunuz aşk kitabı hangisi?
Elif Şafak'ın aşk kitabı vardı.
Aşk üzerine Elif Şafak'ın aşk adlı kitabını okudunuz.
Pembe bir kapağı vardı.
Pembe bir kapağı. Pembe kapakta sokakta dolaşmak bir erkek için zor oldu mu?
Nasıl söyleyeyim? Yok olmadı. Kabına bakmamak gerekiyor rengine.
Yok ben o yüzden demedim. Biliyorsunuz yayın evi erkekler kitabı elinde taşıyamıyor diye bir kapak daha yaptı da onun için sordum. Benim yayın evimde de o da.
Benim için sorun olmuyor ya.
Doğan şimdi kitap. Renkler hepimizin, milletimizin renkleri. Anladım.
Yani işte pembe kapağı olması da aslında güzel. Hani öyle söyleyeyim dedim yani. Güzel bir rengi var.
Tamam öyle arayayım, öyle söyleyeyim dediniz. Ne güzel. Sabahlar evet, size güzel. Oyuna devam. Sevgili dostlar, telefonumuzda zaman zaman beni arayan ama tanış olduğumuz insanlar da oluyor burada. Onlara nasıl olsa bana kolay yoldan ulaşabildikleri için başka açılardan buradaki insanların telefon arama haklarını gasp etmemeleri adına diyoruz ki yayın sonrasında Şule'nin telefonundan görüşebiliriz. Çünkü gerçekten çok dostumuz var şu anda telefon attığımızda. Tanışmadığımız dostlar, tanıştıklarımızı bugünlük izin istiyoruz. Çünkü çok değerli dinleyicilerimiz bize ulaşmak da güçlük çekebilirler. Cumhuriyet Gazetesi iddianameyi açıklıyoruz diyor. Gerçekten hoş bir manşet. Soruşturma 3 günde çöktü. Cumhuriyeti susturmak için başlatılan operasyonun savcısı FETÖ davası sanığı. Evet, Türkiye'de olmaz olmaz demeyin. Cumhuriyet Gazetesi'ne FETÖ ve PKK üzerinden eleştirilerde bulunan ve bu noktada iddianame hazırlayan savcı kendisi, şaka söylemiyorum, kendisi FETÖ davasının sanığı çıktı. Hayaldi, gerçek oldu. Günaydın.
Günaydın.
Buyurun.
Ben Alper Tandoğan.
Buyurun.
Hayırlı olsun diye aramak istedim programınızı.
Ne güzel. Siz arayınca daha da hayırlı oluyor, güzel oluyor, konuşuyoruz. İstanbul'un neresindesiniz şu anda?
Şu anda Mecidiyeköy'deyim.
Nasıl trafik?
Valla sabah erken çıktığım için Anadolu dışarından geliyorum. Çok fazla kalabalık olmuyor. Ama saat 7'de değil de 7'ye 15 geçe çıkarsanız ekstradan bir yarım saat kaybediyorsunuz.
Şu anda durumunuz nasıl?
Valla şu anda otoparka girdim. Park ettim. fırsat oldu. Sizi arama şansı doğdu.
Peki Livaneli'yle aranız nasıl?
Livaneli şarkı
sever misiniz?
Çok severim. Aslında 69 doğumlu olduğum için kendisini zamanında çok dinlemiş. Yani şu anda da çok severek dinlediğim bir şarkıcıdır.
Hangi şarkı seni çok sizin belleğinizde yer etmiştir? Ben mesela Gözlerini çok severdim. Burada programcı olduğum için onu çaldırdım ama sizde de vardır herhalde bir şey.
Valla Karlıkay'ın Orman'ı en çok sevdiğim şarkılarından biridir.
Güzel, iyi şarkıdır. Peki, az önce gerçekten çok trajik bir haberi okudum ve arkasında okuduk. Türkiye'de Türk Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin savunması için yetiştirilmiş gencecik aydın subaylar diye birliklerimiz iki imamın önünde, yani düşünebiliyor musunuz? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin FETÖ'cü imamları varmış, onların önünde hazır orada duruyorlarmış. Ve biz öğreniyoruz ki Işık Kaşaner eski Genelkurmay Başkanı ve Özel arasındaki polemikten o günlerde de aslında buna yönelik ipuçları var. Ve bu imamlara tabi olan yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin emir komuta zinciri içerisinde olmayan isimler o günlerde de tespit edilmişler gibi bir tablo var. Nasıl hissettiniz kendinizi memlekete dair? Ben çok kaygılandım açıkçası.
Valla açıkçası yani 15 Temmuz sürecinde ortaya çıkan şeyleri çok daha önceden görüyorduk. Ama net olarak ortaya çıkmış değildi. 15 Temmuz süreciyle birlikte bunlar net olarak ortaya çıktı ve aslında yani şu anda bu işi destekleyenlerin hani dönüp de aslında biz kusura bakmayın yanlış yaptık, bunları zamanında yapmamalıydık demesi bana çok inandırıcı gelmiyor. Yani çok acı verici bir durum. Yani bu milletin, buradaki vatandaşların vergisiyle, ödedikleriyle bugüne kadar bir sürü insanın kazandığı şeyi vermesi doğrultusunda ordunun veya fark etmez devletin içerisindeki kurumlardaki insanların dönüp de bu devlete, bu insanlara, bu Türkiye'deki halka bu şeyleri yapmış olması inanılmaz. Affedilmeyecek şeyler.
Evet, peki kitap hediye ediyoruz bugün Bol Kepçe'den. Esnaf lokantası gibiyiz ya da iki kişilik davetiye veriyoruz mırıldandıklarım, haykırdıklarıma. Hangisini tercih edersiniz? Hediye edelim.
Valla oyunuza gelip yüz yüze sizi görmek bir şekilde oyunuzu seyretmek benim çok daha tercih edeceğim şeydir.
O halde mırıldandıklarım, haykırdıklarımdan iki kişilik davetiye kazandınız. Teşekkür ediyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'ni okumaya devam ediyoruz. Basının son kalesi altta Cumhuriyet Operasyonu'na yönelik yurt dışından gelen tepkiler artıyor. Cumhuriyeti asla teslim etmeyeceğiz demiş Selin Sayak Böke. Cumhuriyeti sadece gazeteyle algılamamak gerekir. Cumhuriyetin bizatihi kendisini de teslim olmaması gerekir. Bugün 5. sayfasında Cumhuriyet'in gerçekten insanı kederlendiren bir köşe var. Hikmet Çetinkaya'nın politika günlüğü. Orada Dedeme adı altında Hikmet Çetinkaya'nın yazısının olduğu yerde Hikmet Çetinkaya'nın kalemi tutuklu olduğu için Dedeme diye torun yazmış. Dedeciğim, bana göre insanoğlunun yaratılırkenki en büyük iki kusuru hırsı ve unutkanlığıdır. Evet dedem, bende de var o kusurlardan biri. Seninle yaşadığım her anı hatırlayıp kağıda dökmeyi o kadar çok isterdim ki. Hayatımın en büyük şansısın. Ne kadar mükemmel bir adam olduğunu herkes duysun, bilsin, okusun diye. Ne yapalım? Ben her anı hatırlayamazsam da seninle her mutlu anımızı biz istemesek bile şahidimiz bol. Biz her yüzümüzün güldüğü anı gazetemizde yaşadık da ondan. Cağaloğlu'na da yürüdüm. Şişli'de evcilik oynadım. Ortalığı karıştırdım. Koşup durdum hiç durmadan. Sonra büyüdüm de geçen gün sen yokken seni götürdükleri gün var ya hani desteğe gelenlere yol gösterdim. Gazete dağıttım. Çay ikram ettim. Çöpleri topladım dedem. İşte ben büyüdüm de sen yokken yuvana sahip çıktım. Merak etme. Sizler yokken de buralar çok güzel ama biraz sessiz tabii. Benim dedem başkalarının Hikmet abisi. Bunlar hep insanoğlunun ikinci büyük kusuru yüzünden. Bizi başkalarının hırsları ayırdı dedem. Ben seni çok özledim. Ya sen... Günaydın.
Günaydın.
Buyurunuz.
Merhaba, günaydın Envar Bey. Gökçe ben. Nasılsınız?
İyiyim, siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Sabah trafikte tıkanmadığımız için. Yani şöyle bir şey oluyor. Ataşehir'den Güneşli'ye yaklaşık 25-30 dakikada geliyor olabilmek. Çünkü trafik kurallarına uyuyoruz. Olağanüstü bir şey. Bir saat sonra çıksınız, 3 günde anca gelirsiniz. O yüzden biz burada sabah birlikte mutlu oluyoruz. Çünkü kimse trafikte stres olmuyor. Siz nerelerdesiniz?
Ben de çok erken saatte 9'da mesaim başlıyor. 6'da evden çıkıyorum. 3 saat Moda'ya geliyorum. Küçükköy'den Moda'ya. Trafiğe kalmamak için aynı şekilde çok erken yola çıkmak zorunda kalıyorum. Ama en azından daha az streste gelmiş oluyoruz.
Biz de yolda size ortaklık ediyoruz.
Evet, bu şahane oldu. Hem onun için teşekkür etmek için aramıştım. Hı hı. Hem de son zamanlarda işte bu entelektüel açıdan bir sefalete sürükleniyoruz. Bu anlamda hem gerek yazılarınızla, gerek işte radyo programı, gerek kitaplarla bizi geliştirdiğiniz için, gösterilerle biriktirdiklerinizi bize paylaştığınız için sonsuz teşekkürlerimi iletmek için aramıştım.
Çok zarifsiniz. Ben teşekkür ediyorum. Peki ne kinciyiz ne keriz dediniz. Yani unutmadığınız ama intikam da almak istemediğiniz, hayatın akışına bıraktığınız toplumsal ya da güncel ya da kendi hayatınızdan bir örnek var mı?
Şöyle ki ben yapı olarak böyle sevgi dolu, naif bir kişiliğim ama son zamanlarda herhalde kinci olmayı da biz bu tepemizdeki adamlardan öğrendik. Birçok şey sayabilirim. Umarım geçecek.
Peki bugün bol kepçe lokantamızdan dağıtmaya devam ediyoruz. Kitap mı, gösteri davetiyesi mi?
Şöyle ki ben şansımı başka birine devretmek istiyorum. Çünkü gösteri günü benim de bir programım var. Ben de bir sahnede olacağım. Kitap da ön siparişte. Fuarda görüşürüz inşallah.
Peki sahnede olacağım derken tiyatrocu musunuz? Yani insanlar...
Yok, hayır. Ben öğretmenim. İşte bir akademik sunum için sahnede olacağım. Evet.
Öğretmenlerin sahnesi giderek daraltılıyor Türkiye'de. İnşallah maalesef aydınlık sahnede olursunuz. Öğretmenlerin o sahnede olması bizim için çok önemli. Teşekkür ediyoruz. Oyuna
ben
devam
ederim
diyoruz. Sözcü gazetesine bakacağız. FETÖ'nün Şanlıordu'muza düşürdüğü hale bak. Komutan sivil darbeciye selam duruyor. Gerçekten bu sarsıcı, neresinden bakarsanız rezalet. Fakat bugün Sözcü önemli bir ayrıntıyı büyük olarak vermiş. Çünkü bu gözden kaçıyor zaman zaman. Müthiş itiraf. FETÖ'cülerin listesini genelkurmaya verdim. Buna rağmen hepsi terfi etti. Bakanları uyardım ama dikkate alınmadı. Kim bunu söyleyen? Emniyet eski genel müdürü Mehmet Kılıçlar. Meclis komisyonuna FETÖ'nün jandarma ve poliste nasıl örgütlendiğini böyle anlattı. Gerçekten bu önemli. Çünkü eğer, altını çiziyorum, siz siyasilere bunu söylediyseniz, dikkate alınmalıysa siyasiler sorumludur. Genelkurmay'a bu bilgiyi verdiyseniz genelkurmay bundan sorumludur o gün görev yapanlar. O halde biz de buradan soralım. Necdet Özel Bey, niçin komisyona gitmiyorsunuz? Niçin milletvekillerin, milletin iradesini temsil eden milletvekillerinin sorularını yanıtlamak istemiyorsunuz? Merak ediyoruz. Oyuna devam sürüyor. Emre Aysever size telefonlarını açmış. Fikirlerinizi de almak istiyor. O ben yani. Telefon numaramızı hatırlatalım. Galiba bir kuyruk olmaya başladı telefonlarda ama bu saatten sonra zor oluyor. Ama ben yine de söyleyeyim, şansınızı deneyin. 0212 515 53 33 0212 515 96 18 telefon hattımızdaki dostlarımıza ses ve söz vermeye devam edeceğiz. Sırada Bir Gün gazetesi var. Ülkemiz hem içeride hem de dışarıda karanlığa sürüklendi. 14 yıl yetmedi mi? Erdoğan'la 12,5 yıl planı. AKP'nin sunacağı anayasa değişikliği teklifinin en tartışmalı maddelerinden biri başkanlığa geçiş formülü ile ilgili. İktidarın hedefi Recep Tayyip Erdoğan'ı en az 12,5 yıl daha ülkeyi yönetmesi. Evet, önümüzdeki 12,5 yılı herhalde oylayacak Türkiye. Günaydın.
Günaydın.
Buyurunuz, kimle görüşüyorum?
Hasan Sekücü ben.
Evet, neredeyiz? İstanbul'da mıyız? Türkiye'nin neresindeyiz?
İstanbul'dayım, trafikteyim. Sabah erken çıktım, işe gitmeye çalışıyorum.
Peki, nereden nereye gidiyorsunuz?
Valla Kartal'dan Yıldız'a şantiyeye gideceğim. Şantiyeme gideceğim.
Güzel, şantiyeye gidelim. Zaten İstanbul büyük bir şantiye. Trafik nasıl?
Yoğun, her zamanki gibi. Bugün biraz da geç çıktık.
Ha, trafikte kaldınız. Benle idare ediyorsunuz vaziyeti.
Evet.
İyi bari. Peki. Ne kinciyim ne keriz dediğiniz, asla unutmam, intikam da almam ama bunu da unutmam dediğiniz, kendi hayatınızdan, toplumsal bellekten bir olay var mı? Ya da buna dikkat eder misiniz? Mesela kimdi? Korkut Özal, değil mi? Vefat etti. Özallı yılları hatırlar mısınız?
Vallahi ben 55 yaşımı bitirdim, 56 yaşındayım. 12 Eylül sürecini yaşadım. Kinin sınıfsal ve bilinçsel bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani kişisel olarak kin tutmak zaten insani bir şey değil. Ama yani o süreçleri yaşamış bir insan olarak da tarihsel hafızamızı yokladığımızda kindar olmamanın çok önemli olduğuna inanıyorum. Yani bu ülkede kindar olmayan, kişisel kin tutmayan ama bu ülkenin bütün acılarını hemen hemen yaşamış olan bir kuşaktan biri olarak söylemek istiyorum. Kindal olmamak çok önemli bir şey. O süreçte 10 yıl hapishanede yattım Enver Bey. Şu an hiç kimseye o döneme ilişkin kişiler hiçbir kelim yok. Ama şuna üzülüyor tabii insan. Yani tarihsel hafıza o kadar önemli ki o bakımdan bilinçli de olmak gerekiyor. Tabii bilinçli olmak gerekiyor bu noktada. Şimdi 15 Temmuz deniyoruz. Bir darbe karşıtı algısı yaratılıyor. 15 Temmuz'un içeriğini tartışmak istemiyorum ama bu ülke 12 Mart'ları yaşadı. Bu ülke 12 Eylül'leri yaşadı. Bu süreçlerde olan olaylar, yaşanan acılar 15 Temmuz'la karşılaştırıldığında inanılmaz bir farklı bir tablo çıkıyor ortaya. Yani bu tablo üzerinde hiçbir kaynakta, bugünkü hiçbir güncel kaynakta bir vurgu yapılmıyor.
Belki şunu yapmak lazım. Türkiye'nin darbeler tarihini bütüncüllükle tartmak ve geldiğimiz noktanın da rastlantısal olmadığını görmek lazım. Kuyruk var şu anda telefonlarda. O yüzden sizi yolcu edeceğim. Yalnız bugün Bol Kepçe Esnaf Lokantası gibiyiz. Dilerseniz bir kitabımız, bir de gösteri davetiyemiz var. Hangisini isterseniz buradan vereceğiz.
Valla gösterinizi izlemek isteriz.
Peki, o zaman iki kişilik davetiniz hazır. Salonumuzun davetiye kısmı dolmak üzere. Bugün herhalde onları doldurmuş olacağız. Evet, günaydın. Günaydın.
Günaydın.
Arkadaşlar telefonlara bakarken sizi bana bağlamayı unuttular. Başta alalım. Günaydın.
Günaydın.
Hah, başladık. Kiminle görüşüyorum?
Adım Sadun Sürekler.
Buyurun.
Size hayırlı yayınlar diliyorum. Çok güzel programda, keyifle dinliyorum. Şu anda da ofise gideceğim. Tabii ki ofisten de bilgisayardan takip edeceğim haberlerinizi. İnşallah dinleyici katsanız. 3'e, 4'e, 5'e hatta 10'a katlanır. Bunun için sabah programımızı hassasiyetle takip ediyorum. Ben paşaların selam durmaları hakkında bir yorum yapabilir miyim?
Elbette yapabilirsiniz. Her tarafta birinci haber bu. Ve bir felaket haberdir bu. Çünkü netice itibariyle Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin bütün vatandaşlarını korumakla yükümlüdür. Ve emir komuta zinciri içerisinde görev tarifi yapılmış bir biçimde bunu yerine getirmesi gerekir. Bu olmadığı takdirde darbeler oluyor. Fakat bu kez bir kalkışma var. Rezalet şu, dışarıdan gelen eğitimi, birikimi, bilgisi ne olduğu belirsiz insanların önünde hazır olduğu duruyorlar. Bu gerçekten hepimizin ortak ayıbıdır diyorum. İnsan bunun karşısında üzülmeden edemiyor. Buyurun.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tabii bu şahsi fikrim bir onbaşıdan tutun da bir genelkurmay başkanına kadar selam vermekle mükellef olduğu kişiler ve kurumlar belli. Yani bu atasının karşısında Türk bayrağı gönlere çekilirken veya üstüne selam durması lazım. Onun dışındaki selam durmaların hepsi bana komik geliyor. Ve tabii üzüntü duyuyoruz. Hepimiz bu ülkeye askerlik olarak bir hizmet verdik. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde bunları öğrendik. Fazla da abartılmış gibi geliyor bana. Yani saçmalıktan öte değil diyorum ben.
Teşekkür ediyorum. Bugün dinleyicilerimize hediye veriyoruz. Dün gerçi sevgili dostum Hekim Baha Bey aradı. Enver, çok bol kepçeden dağıtıyorsun dedi. Ben de
her sabah dinliyorum. Ben evet. Ben bayağı da dağıtıyorsunuz. Oldukça bol kepçe olmuş.
Ama bu hafta bunu yapalım. Çünkü bir programımıza arama nezaketi gösteren insanlarla onlara bize aradıkları için bir armağan vermek istiyoruz. İki, gösteriyi, kitapları duyurmuş oluyoruz. Ürettiklerimizi insanlarla paylaşıyoruz. Üç, Gönül Köprüsü'nde bizden size kalan hatırayla bir yerlerde söz edersiniz. Bu da bellek kaybının bunca hızlı olduğu bir memleketimizde hoş olur diye düşünüyoruz. Kitap mı, gösteri davetiyesi mi?
Ben kitabı tercih edeyim. Çünkü gösteriye işimden dolayı pek zaman ayıramayacağım. O bileti alıp da gidecek olanların gitmesine ben engel olmayayım.
Peki, o zaman Orhan Gökdemir'le birlikte yazdığımız Cumhuriyet Senin İçin adlı kitabı pazar günü ilk defa Antalya'da imzalayacağız kitap fuarında. O gün çıkmış Harika. Olacak. Size gönderiyoruz. Cumhuriyet Senin İçin, oyuna devam. Günaydın.
Günaydın Enver Bey.
Buyurunuz.
Efendim, ben dün tesadüfen sizin programınıza rastladım. Sesinizi duyar duymaz da tanıdım ve çok heyecanlandım.
Berbat bir ses olduğu için her duyan tanıyor.
Hayır.
Allah böyle yaratmış.
Canım. Bugün de onun için saatimi kurdum. Ben yaşlı bir hanımım. 70 yaşındayım.
Aman. Bir hanımefendi asla yaşlanmaz. Çünkü bedenimiz zaman zaman eskiyor ama görüyorum ki pırıl pırıl
çok,
bir...
Sağ olun, bedenim de sağlam, çok şükür.
Ne güzel, eskiyor dedim zaten, yok oluyor demedim. Evet. Zamanla insan eskiyor.
Eskidim, biraz saatimi kurdum ve sizin için kalktım. İlk defa da bir radyo programına katılıyorum, kalbim küt küt atıyor. Bakın, ben bir asker kızıyım.
Evet.
O kadar yüreğim yanıyor ki, o kadar üzgünüm ki, çok acı bir şey ama ölmek istiyorum.
Aman efendim, bunu söylemeyin. Asla istemiyoruz. Allah uzun ömür versin hepinize. Özellikle de size. Bunu şöyle tekzip edelim. Yani kahrı kahır duyuyorum, keder duyuyorum.
Çok ama... kederliyim. Çok evlatlarım için üzülüyorum. Memleketin için üzülüyorum. Kin duymak istemiyorum ama bize böyle öğrettiler son zamanda. Kindar olun dediler. Bazısı çok çok çok iyi kindar oldu. Biz hala olamıyoruz. Olmayalım da inşallah iyilikler görelim diyorum. Size de güzel programlar diliyorum Enver Bey oğlum.
Sağolunuz. Ne tarafta oturuyorsunuz?
Ben Kalamış'tayım.
Oo, güzel. O zaman sizi koziye alalım mı?
Ben belki gelemeyebilirim ama kitap çok okuyorum.
O zaman kitabı göndeririz. Tamam, sevinirim. Anlaştık. Tamam,
çok
şahane.
Sevinirim. Hoşça kalın.
İnşallah kitaptan haz duyarsınız. Cumhuriyet Senin için Orhan Gökdemir'le birlikte yazdığımız kitap çok değerli bir hanımefendiye.
Bizim gençlere çok ihtiyacımız var Enver Bey.
Genç dediğiniz için çok teşekkür ederim. 46 oldum. Bu arada pazartesi günü de annemin yaş günüydü. Onu da buradan hatırlatalım. Benim annem de genç bir kadındır, tıpkı az önceki hanımefendi gibi. Ona da mutlu yıllar diliyorum. Annelerimizin, babalarımızın kıymetini bilelim. Varlıklarında değerlerini anlamıyoruz ama yokluklarında gerçekten büyük boşluk oluyor. Posta gazetesi önümde. Posta tam olarak ne tür bir yayıncılık yaptığını anlayamadım. Ve her sabah parça pinçik bu gazeteye bakıyorum. Posta gerçekten çok önemli haberleri öne çıkartmış bugün. Gerçekten önemli. Şöyle söyleyeyim, okuluna gitti 50 kilo verdi adlı bir haber var. Bir türlü kilo veremeyen de şişmanlıktan bıkan Ceyna Uysal üniversiteye girip diyetisyen oldu. Okulda öğrendiklerini önce kendi üstünde uyguladı ve 50 kilo verip 65 kiloya düştü. Gerçekten bu haber bir başarı hikayesi. Türkiye'nin bugün en önemli haberi. Üstünde daha da önemli bir haber var. İşte benim stilimin jüri üyeleri İvana Sert ve Nur Yerlitaş programın tanıtım çekimi için önceki gün Levent'teki bir spor salonunda buluştu. Birbirlerini görünce dudaktan öpüştüler. Nur Yerlitaş, biz İvana ile hep böyle selamlaşırız dedi. Gerçekten İvana ile Nur Yerlitaş'ın selamlaşması Posta'nın manşetinde hayaldi, gerçek oldu. Her selama böyle bakıyoruz artık. Demet Akalın'dan doğum günü hediyesi. Kerimcan'a 50.000 TL'lik yüzük. Bu da Posta'nın öne çıkarttığı bir haber. İnsan bu memlekette bu haberleri yapmaya bana kalırsa biraz utanmalı. Arda yürekleri ısıttı. İspanya'da Barcelona'da oynayan Arda Turan Instagram hesabına Van Özalp sınır korukunda görevli asker üşüyoruz Arda diye yazdı. Arda da askerle iletişim kurdu ve karakola istedikleri miktarda ısıtıcıyı hemen yolladı. En azından bu abuk sabuk haberler içerisinde bunun olması güzel. Türkiye'nin gündemine dair anlamlı bir haber yok. Sağ alt köşede ekonominin önü açık, kriz beklemiyorum demiş Taşyapı Başkanı Emrullah Turanlı. Kriz niye beklenir, niye beklenmez? Devletten ihale alıyor musunuz, almıyor musunuz? Bunlara bakarak karar vermek gerekir. Memleketimizin insanı bir lokma ekmek bulmak için sıkıntı yaşarken birilerinin kriz yok demesinin nedeninin ne olduğunu hep birlikte tahmin edelim isterseniz. Günaydın. Günaydın.
Emre Bey, öncelikle hayırlı olsun programınız.
Kiminle görüşüyorum? Hayırlı. Teşekkür ederim.
Serhan Çelik. Serhan.
Buyurunuz.
Hani bir gündeki ayrıca o ara ara Facebook yaptığınız canlı yayınları da takip ediyorum keyifle. Onun için de çok teşekkür ediyorum.
Ne güzel. Alternatif medya yaratmaya çalışıyoruz. Çünkü ekranlar evet. Bize kapalı. Düne kadar bizim programlarımızda reyting şampiyonlukları yaşayanlar korkularından paçaları tutuştuğu için Türkiye'nin düşünen, itiraz eden, tartışan, hiçbir emir komuta zinciri içerisinde olmayı kabul etmeyen insanlarını beni geçin. O kadar önemli değil ama pek çok değerli ismi maalesef ekranları çıkarmıyorlar. Bu da basının trajedisi. Buyurunuz.
Maalesef sizin gibi, Ruşen Çakır gibi, o da kendi medya oluşumunu kurdu. Ben zaten sürekli artık bilgisayar başında işte çalışırken medyaskop takip ediyorum. Sizi takip ediyorum artık bu radyo programımız vesaireyle. Yani sadece buralardan haber alıyoruz. İşin kötüsü hani biz biraz biliyoruz da haber alıyoruz. Ülkenin büyük bir çoğunluğu oluşturulan karanlık içinde yok olup gidiyor. Çok üzücü gerçekten. Sizin gibi insanlar da olmasa hani çok bir hiç ümidimiz kalmıyor diyebilirim.
Türkiye'nin en umutlu olması gereken dönemde olduğuna inanıyorum ben. Çünkü toplumlar büyük felaketler yaşadıktan sonra, örneğin 15'indeki kalkışmada olduğu gibi bugün ortaya dökülüyor her şey, bir muhasebe yapar. Bunun ardından da mutlaka kendi içinde yol bulur. Türkiye'ye dair ben bu açıdan olup biteni biraz gecikmeli de olsa insanlarımızın gördüğünü düşünüyorum. Peki, telefonda kuyruk var, bağlayacağımız gazeteciler var. Bugün özgürlük ve basın dosyasını da açıyoruz. Bol Kepçe Esnaf Lokantamızın son günü kitap mı yoksa davetiye mi? Alo. Hattan düştü arkadaşımız. Günaydın. Günaydın.
Günaydın Emre Bey.
Buyurun. Kiminle görüşüyorum?
Ben Emrah Yürekli. Daha önce de bu radyoyu dinliyordum zaten. Sizden önceki program değil. Sizin sesinizi de duymak tabii ki çok güzeldi. Çok mutlu olduk. Alo.
Ben sizi duyuyorum. Radyomuz hakkında konuşuyordunuz. Evet.
Evet. Sizden önceki programcıyı da aynı saatlerde dinliyordum. Benim iş yolu üzerinde 1,5 saatlik radyo dinleme şansım oluyor her gün.
Ne güzel.
Sizi dinlemek de tabii çok güzel. Çok mutlu olduk. Hafta başından beri de dinliyorum. Müsaadenizle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Az evvel Çin duyuyor musunuz dediniz. Aslında ben şahsi olarak çok Çinci birisi değilim. Ama toplumsal belleğimizde maalesef bize Çinci olmayı öğreten bazı insanlar var. Onlar malum siz de biliyorsunuz. O tarz insanlar maalesef bize Çinci olmayı da öğrettiler. Hiç unutmuyorum. Uğur Mumcu'nun öldürüldüğü, katledildiği günün ertesi günü lise birinci sınıfta din kültürü ahlak bilgisi, güya ahlak ve din öğreten bir öğretmenin Uğur Mumcu hakkındaki söylediklerini bugün bile unutmuyorum. Ben hayatımda tek bir kişiye kin duyuyorum ve bunun başında da bu kişi olduğunu söylemek istiyorum.
Peki.
Maalesef bu tarz insanlar var.
Peki. Bugün inanılmaz bir telefon kuyruğumuz var. Başkanın hakkını yemeyelim. Bol Kepçe Lokantamızdan bugün payınıza düşen bir kitap ya da davetiye olabilir. Hangisi?
Kitabınızı okumayı isterim Enver Bey.
Efendim?
Teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Kitap tercih ederim.
Tamam. Kitap sizde olacak. Teşekkür ediyorum.
Teşekkür ederim. Çok naziksiniz.
Oyuna devam diyoruz. Siz de çok naziksiniz. İyi ki aradınız. Biraz haber okuyacağız. Kuyruk devam ediyor. Şule zaten telefonlardakiler demişler ki biraz bekleyin de adam biraz haber okusun. Kusuruma bakmayın bana da böyle davranın. Haber oku dedi gözüyle. Şuradan bir yudum su alalım. Belki bize de bir çay veren çıkar. Çay içiyorsanız çay içiyoruz diye de bildirin lütfen. Çünkü sabah çay değerlidir. Doğrusu ben bir çay tiryakisiyim. Biraz sonra çay üzerine de konuşabiliriz aslında. Çayın çünkü sadece içme değil, toplumsal bir önemi de var. Sabah 15 Temmuz İngiltere'ye anlatmış. Nasıl anlatmış? Yazarlarını göndermiş. Peki, kumpas fezlekesi kaynaktan çıktı. 17 Aralık darbe girişimiyle ilgili fezlekenin o sabah saat 6.57'de kaynak holding yöneticisinin bilgisayarına yüklendiği ortaya çıktı denmiş. 17-25 Aralık'la ilgili darbeyi 7 kişilik komite yönetti. Bu çok trajik haber, burada da devam ediyor sabahta. Darbeyi yöneten 7 kişilik komitenin her biri bir şeyin imamı. Neyin imamı olduğunu arar bulursunuz. Ama şunu anlamanızı istiyorum. Gerçekten Türkiye'nin hali içler acısıymış. Gerçekten bize utanılacak bir kompozisyon yaratmış. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yetkili mercilerinde olan insanlar soru sormamıza da izin vermiyorlar. Yani şu soruyu soralım Necdet Özel Bey'e. Bütün bu olup bitenlerden sahiden haberdar değil miydiniz? Türkiye'yi, bu halkı gerçekten 3-5 tane meczubun ya da büyük emperyalist etki altında olan insanın eline mi bıraktınız? Peki anti-emperyalist karakteri ne olacak Türkiye'nin, Mustafa Kemal'in ordusunun? Uzun yıllardır örselenmiştir o ayrı. Gerçekten insan şok oluyor. Habertürk junta tarlası demiş. Junta tarlası FETÖ'nün genelkurmay imamı olabileceği ihtimali araştırılan Batmaz da yakalanınca öksüz gibi tarla bakıyorum demiş. Ne tarlaymış birader ya. Şu memleketin haline bakın. İnsanlarımız ne duruma düşürmüş. Habertürk her zaman olduğu gibi Cumhuriyet Gazetesi'nin basına yapılan o baskının, o durumun Cumhuriyet Gazetesi'nin içinde bulunduğu açmaza dair tek bir satır yazmamakta inatçı. İnsan gerçekten medyanın medyaya yaptığını, hiç kimsenin kimseye yapamayacağını gösteriyor. İnsan birazcık utanır. En azından içerideki meslektaşlar adına utanır diye düşünüyorum ben. Evrensel o listeye de girdi demiş. Onlarca gazete, dergi ve televizyonun kapatılması üzerine sınır tanımayan gazeteciler örgütü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı basın düşmanları listesine almış. Bu listede Sisi ve Esat da var. Cumhuriyet kırmızı çizgimizdir diyen Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayek Böke de burada yer almış. Bu darbeye karşı birlikte direnmeliyiz demişler. Bir 15 Temmuz kalkışması, bir de basına yönelik olan darbeden söz ediliyor. Karar adlı bir gazete çıkıyor. Bir süredir ben de fark ettim. 15 Temmuz'un eksik fotoğrafı, Kemal Batmaz ve Adil Öksüz'ün havaalanındaki görüntüleri var. Gerçekten Türkiye'nin hali, yani düşünebiliyor musunuz? Yeşilköy Havaalanı'nda, Atatürk Havaalanı'nda oluyor bunlar. Diyanet 2017 Umre programında ilk kez taksit imkanı sundu. Taksit insanları Umre'ye götürmüyorlar. İnsanlar gidiyor, taksitle ödüyor. Ben bu türden ibadetin de ne anlama geldiğini anlamıyorum. Boşlanarak ibadet olmaz. Allah'a, Yaradan'a evinizde namaz kılarak, dua ederek de ulaşabilirsiniz. Evet, bugün basın dosyamızı açıyoruz dedik. Basında kimin kaç davası var? Ben de biraz sonra buradan çıkıp mahkemeye gideceğim. Bir Gün gazetesinin değerli yöneticilerinden Barış İnce burada. Dün yine hakkında bir dava açıldı. Barış, günaydın.
Günaydın abi.
Barış'cığım, sende kaç dava var? Gazetemizde kaç dava var?
Bende 6 tane var. Gazetede 135 tane.
Güzel. Haftada kaç gün ifadeye gidiyorsun sen ve arkadaşlarımız? Yani gazetecilik etkinliği dışında sanık etkinliğiniz nasıl gidiyor? Etkinliğiniz yani, derken etkinliğimiz, ben de biraz sonra gideceğim.
Soruşturma çok var tabii. Haftada iki kere gidiyorum. Normalde tabii annemi babamı ayda bir kere gördüğümü düşünürseniz savcıyla çok daha samimi olduğumu söyleyebilirim.
Burayı kesebilirim. Savcı seni nasıl karşılıyor Barış? Çünkü aynı savcılara gidiyoruz galiba, değil mi? Basın savcılarına gidiliyor daha çok.
Yani kibar savcılar, bir sıkıntı yok. Ama sonuç olarak yaşadığımız süreç belli ve aldığımız sonuçlar çok iyi olmuyor. Ama kibar davranıyorlar, bir problem yaşamıyoruz o konuda.
Peki Barış, Cumhuriyet Gazetesi'nin içinde bulunduğu duruma bizim gazete Bir Gün çok sert tepki verdi ve içerikteki, yani ideolojik olarak ya da dünyayı algılamamızdaki farklılıkları ortadan kaldırarak Cumhuriyet Gazetesi'nin üzerindeki bu baskıya, tahakküme çok sert tepki verdi Bir Gün ve dedi ki amasız fakatsız biz bu dayanışmayı gösteriyoruz. Evet. Biraz bu konuda kırmızı çizgi neydi basın özgürlüğüne dair, ondan söz et lütfen. Bir ikinci mesele de yine çok önemli olan bir mesele. Bir süredir çeşitli sosyal medya hesaplarından bir gün gibi birkaç gazeteye dair de müdahale olabileceği söyleniyor. Bunun önden haber verilmesi bile utançtır. Gazeteci arkadaşlar, çalışan genç insanlar, emekçiler ne düşünüyor?
Şimdi 15 Temmuz darbe girişiminden sonra Türkiye'de bir Allah'ın lütfu mantığıyla birlikte gelişmeler yaşanıyor. Bunlardan en önemlisi zaten muhaliflerin temizlenmesi ve başkanlık yolunun açılması şeklinde okuyoruz. O yüzden saray AKP rejiminin önünde duran, ona karşı herhangi bir söz söyleyen herkesin temizlendiğini görüyoruz. Böyle bir süreçte basına yapılanların adli bir vaka değil, siyasi bir müdahale olduğunu görüyoruz. O yüzden bu topyekun bir saldırı, bu topyekun saldırıya da aynı şekilde bir dayanışma ile karşılık verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Halkın haber alma hakkı adına da bunu savunuyoruz. Yani sadece kendi gazetemizi, kendi işimizi düşünüyor değiliz. Sonuç olarak bizler orada bir mücadele de veriyoruz. O yüzden halk doğru bilgiye ulaşabilmek için, manipülasyona, yalana değil, gerçek habere ulaşabilmek için gazetelerine sahip çıkmalı diyoruz. Cumhuriyet Gazetesi'nden sonra, Cumhuriyet'e yönelik saldırıdan sonra oluşan hava, insanların biraz daha bu konuda bilincinin arttığı ya bu kadar da olmaz dediği bir nokta. Biz de bu yüzden bu köklü gazetenin geleneğini savunmak istiyoruz. Pek çok farklı düşüncemiz olabilir. Zaten farklı bir gazeteyiz. Biz daha sosyalist bir çizgiye sahibiz ama sonuç olarak saray rejiminin bunu niye yaptığını bildiğimiz için ona karşı daha aktif bir pozisyondayız. Evet, dediğiniz gibi sosyal medyada çok fazla şey dolaşıyor. Ya Cumhuriyet de gitti, geriye kim kaldı? Sayıyorlar işte, bir gün kaldı diye bizim de adımızı geçiriyorlar. Bu gerçekten de bir utanç vesilesi ve bizim çalışanlarımız, genç arkadaşlarımız bunları yaşamak zorunda değil. Bir demokratik toplumda böyle bir şey olmaz. Siz kimsiniz bir tane gazeteye sürekli "Sende" deme cüretini gösteriyorsunuz. Bunu söyleyen kişiler ne yazık ki bazı gazetelerde yazarlık da yapıyorlar. Bu bizim açımızdan kötü olduğu kadar ülkemiz açısından da utanç verici diye düşünüyorum.
Peki Barış, teşekkür ediyorum. Ben de bugün gazetede yayınlanan bir yazıdan dolayı hakim karşısına çıkacağım. Dünyanın her yerinde babalar gibi ifade özgürlüğüne giren bir yazım. İlk savcı takipsizlik kararı vermişti fakat sonradan davaya dönüştü. Bütün gazeteci arkadaşlarıma ve sana kolaylıklar diliyorum. Gazete ve işte mahkeme salonları arasında geçen bir hayatımız var. Bir Gün Gazetesi, Türkiye'nin aydınlık gazetesi. Bir gün okumaya ben de bütün dostlarımızı davet ediyorum. Teşekkürler Barış.
Çok teşekkürler, iyi yayınlar.
Evet, oyuna devamdayız. Önümde bu tarz sıkıntılar yaşamayan bir gazete var. Milli İrade'nin Sesi, Star. Çember daraldı manşetiyle çıkmış. Yanında da Batı utanç veriyor demiş. 15 Temmuz şehitlerine gözyaşı döken Recep Tayyip Erdoğan fotoğrafı var bir taraftan da. FETÖ elebaşı Gülen, Pensilvanya'daki malikanesini boşaltıyor. İlk hedef Virginia. 7 kişilik ihanet ekibinden ikisi daha belirlendi. Kemal Batmaz ve Harun Biniş. Şimdi tabii bütün bunların belirlenmesi güzel de daha düne kadar buradaki derin koalisyon ortaklığını da insan sormazdan edemiyor. Siz yanınızdakileri, burnunuzun ucundakileri tanımadınız mı birader? Şimdi bizden sanki ilk defa karşılaşmış gibi bir tavır takınıyorsunuz. Aynı şeyi Yeni Şafak için de söylemek mümkün. Bir numara kaçamamış. Burada Adil Öksüz'ü iki numaraya düştüğünü, Kemal Batmaz'ın bir numaraya çıktığını görüyoruz Yeni Şafak gazetesinde. Yeni Şafak buradaki tezini de ortaya koymuş. Demiş ki biz bu meseleyi hallediyoruz. Biz de soruyoruz. Yeni Şafak kendi tefrikalarına, geçmiştekilere bir baksın da bakalım FETÖ ile olan hukuku ne oranda imiş. Akşam gazetesi, iki numaralı hain TK 002'den çıktı. Akşam iki numaralı hain demiş Kemal Batmaz'a. Demek ki durum şu, 1-2'den biri. 1-2'den biri olduğuna göre bu mesele iyice şeffaflaşmış. İddianamede bu böyle görülecek. Üçüncü isim at kuyruklu bilişimci olarak verilmiş. Gerçekten FETÖ'cüler pek çok ayrı yere farklı kılıkta sızmış kimseler. İlginç bir örgütlenme biçimi var. O yüzden fark edilmeleri çok kolay olmayabilir. Ama örneğin Türk Silahlı Kuvvetleri İstihbaratı, Milli İstihbarat Teşkilatı, bir de bu kadar iç içe girmiş olan insanlar, yani bugünkü siyasette olanlar bunları bilmiyor olamazlar. Biz bilmiyorduk. Yani böyle bir oluşum olduğunu biliyorduk da kim kimdir onu bilmiyorduk. Ama bu içinde bulunduğumuz durum çok ilginç. Onu söylemek isterim. Oyuna devam ediyor. Bir Zülfü Livaneli şarkısı hazırlayacağız. Telefonları bağlamaya devam ediyoruz. İzleyicilerimize, daha doğrusu dinleyicilerimize buradan bir hatırlatma yapalım. 0212 515 53 33 0212 515 96 18'den bize ulaşabileceklerini söyleyelim. Bugün bol kepçe hediye dağıtmamızın da son günü. Fırsat bu fırsat, vaziyeti idare edin. Günaydın Miyase İknur. Cumhuriyet Gazetesi'nin Cumhuriyet Gazetesi'nin bence şu anda en önemli tanıklarından biri yaşanan süreçlerin. Çünkü Miyase İknur İlhan abi adlı kitabı yazmış. Çok değerli bir kitap. Herkese tavsiye ederim. Çok değerli bir çalışma. Çünkü İlhan Selçuk üzerinde koparılan fırtınaların tamamına da bir yanıt niteliği taşıyor. Peki neden Miyase İknur bunu yazıyor? Ben son dönemlerde İlhan abiyi tanıdım. Ve Miyase İknur'la olan bir tür kader ortaklığını, her aşamada olanları da oradan okuduk. Eğer İlhan abiyi okursanız bugün Cumhuriyet Gazetesi'nin o ya da bu sebepten dolayı niçin hedef alındığını da anlamış olursunuz. Miyase İknur sadece Cumhuriyet Gazetesi'nin önemli bir basın emekçisi diyelim. Günaydın, hoş geldin.
Günaydın, hoş bulduk.
Basın özgürlüğü dosyasını açtık. Cumhuriyet'te her zaman başımız derde girdiği için senden dinleyelim. Dün ve bugün ve İlhan abiyi de biraz anarak yapalım bunu.
Cumhuriyet'in tarihi boyunca aslında bu böyle. Ta Milli Şef döneminde yazmadık, daha oralara girmedik. Milli Şef döneminde gazete kapanıyor, kağıt verilmiyor. Menderes döneminde ise Demokrat Parti milletvekili olmasına rağmen nadir. Yine gazeteyle sürekli başı hoş değil. En sonunda ayrılıyor şeyden, milletvekilliğinden. 60 döneminde şeyi ihtilali yapan Muzaffer Özdağ ve bir grup milli birlik komitesi üyesiyle sırf vatandaş Türkçe konuş kampanyasına karşı çıktığı için bir de ortadan 5-6 bir subay tasfiye edilecekmiş. Onu haberleştirdikleri için Nadir bizzat Ankara'ya çağırıyor ve tehdit ediliyor açıkça ve alenen. O da böyle tahkikat komisyonunda sorguya çeker mi çekemezsiniz. Gazete orada ister kapatırsınız, isterse beni tutarsınız. 12 Mart'a hiç girmeyelim. 12 Mart baştan aşağı her cumhuriyetin üstüne çıkıyor zaten. Bir de yönetim değişiyor. 12 Eylül'de bir taraftan Barış Derneği davasıyla bir sürü yazarımız içeride. Bir taraftan Habire Gazete aç kapa sürekli 3 kere kapanıyor galiba. Birinde 10 gün İlhan abinin viyası yüzünden, birinde Nadir Bey'in viyası yüzünden. 25 gün birinde süresiz kapatılıyor ama 3 ay sonra açılıyor.
Evet. Bu tarihin üzerine bir de şunu hatırlatalım. Ben sorayım, sen yanıtla. İlk aklımıza gelenleri söyleyelim. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'nin...
Ya bombalı suikastlar.
Evet.
Yazarların katledilmesi.
Evet, onlardan söz edecektim. Yani Uğur Mumcu en son, en popüler bilineni ama...
Yani aslında 70'lerde faşist terörle başladı. Profesör Doktor Cavit Orhan Tütengil, Ümit Doğanay... bunlar bizim şeyle düşünenlerin düşüncesi bölümünde yazan yazarlarımızdı. Eser Vertanili yine bir suikast sonucu teröre az daha kurban gidiyordu. Tekerlekli sandalyeyle yaşamak zorunda kaldı ömür boyu. Ondan sonraki ilk perdeyi şeyle açtılar, Bahriye Çoklu açtılar. Tekrardan sonra İslami terör diye şey, belki bilmiyoruz, başka bir şey vardı arkasında. Arkasında Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Ahmet Taner Kışlalı, Omat Kutlar. Yani böyle ya şey hapis ya ölüm. Yani iki seçenek bırakılıyor.
Yani hapse girenler ölümden kurtuldukları için neredeyse sevinecek hale gelmiş oluyorlar Türkiye'ye.
Aynen öyle. Aynen öyle. Peki. Yani İlhan abiye ne kadar şey vardı, tehdit vardı. İşte evin önünde polis kulübesi kurmuşlardı. Arka cama koşulmadılar.
Şimdi Miyase, İlhan abinin varlığını biraz bu sabah anıyoruz. Ben İlhan abinin eleştirilen tarafları da dahil olmak üzere, yani eleştiren insanlar da dahil olmak üzere bugün bir başka saygıyla anıldığını görüyorum. Şundan dolayı, çünkü ben ve benim gibi pek çok insan İlhan abiye okur olarak tanıdık ve saygı duyduk. Sonra ben şanslı oldum, yüzle de tanıma imkanı oldum. Ama esasen bir yazarı tanımak elbette ki yazılarıyla tanımaktır. Fakat İlhan abinin son yaşının, ömrün sonlarında, ileri yaşlarında yaşadığı bazı olaylar var ki açıkçası ne kinciyiz ne keriz derken ikinci olmamaya çalıştığım ama tam da içinden atamadığım bir durum. Sen o günlerde yanındaydın. İlhan abiyi Ergenekoncu olmakla ileri yaşlarda aldılar. Ağır soruşturmalar içerisinde ve bir kumpas olduğu belli olan bir halde gerçekten çok acımasızca davrandılar. İlhan abi o zaman da bilge davrandı. Kapısına dayanan polislere size bir çay demleyebilir miyim diyecek kadar ironik ve zarif davrandı. Ve bugün gazetesi de FETÖ'ye destek vermekten dolayı bir tuhaf durumla karşı karşıya. Biraz o süreci anlatır mısın? Ergenekon meselesi de dahil olmak üzere neler yaşandı ve bugün ne durumdayız?
Ya tabii Ergenekon çok farklı bir şeydi. Orada hesaplanan, size bir şey söyleyeyim mi? İlhan Selçuk, nasıl İlhan Selçuk oldu? Bir anıyla anlatayım. İlhan abi gözaltına alındı. İşte 3 gün sonra işte serbest kaldı. Geldi, konuşuyoruz baş başa. Ne anladın abi, ne işte ne sorduğunu falan, abuk sabuk bir sürü şeyler sormuşlar o arada. İşte Ergenekon'un fikri verilmiş güya. Üniversite hocaları şunları bunları bu ekliyormuş. İlhan abi. Daha o zaman üniversite hocaları da yok içeriden. Kemal Alemdaroğlu, İlhan abi ve Doğu Perinçi'yi beraber aldılar. Ondan önce bir sürü kişi var ama onlar etkisi değil ama. İlhan abi de bir şey söylemedi size. Türk ordusuna operasyon çekiliyor. Daha bir iki tane subay yok. Bir tek deli küçüğü almışlar kamuoyunu hazırlamak için. Ne alakası var ya Türk ordusuna operasyonla bulundu. Çocuklar dedi, onlar beni sorgularken güya ben de onları sorguladım sohbet ederken 3 gün boyunca. Bekir Öz'den bahsetmiyorum polislerden. Bunlar Türk ordusuna ve karşı çıkabilecek kamuoyunu oluşturacak Türk üniversitelerine operasyon yapacaklar. Hedef bu, biz değiliz dedi. Ve gerçekten çıktı. Yani bir süre sonra Türk ordusu operasyonu oldu, ortaya çıktı. İkincisi de şeyi söyledi. Bunlar bize bu savunmayı yaptırmayacaklar. Sürekli şey yapacaklar. Bunu uzatacaklar ve biz savunmamızı yapamadan öleceğiz. Benim yaşımdakiler. Bu da çıktı. Yani o tarihte bir tane subay yokken bu Türk ordusuna bir operasyon bize değil diyebilmişti.
Demek ki aslında İlhan Selçuk gibi isimlerin öngörülerinin sadece bir takım duygularla olmadığını, tarihsel birikimle olduğunu da görüyoruz.
Burada evet, aynen.
İlgi çekici olan da tabii İlhan abinin şu lafı, onu daha önce de ya sen anlattın ya ikili sohbetimizde mi oldu bilmiyorum. Onlar beni sorgularken ben de onları sorguladım demesi.
Aynen öyle.
Tam bir İlhan Selçuk'tur. Mirasiciğim, benim için bu sabah bu kadar yorgunluğuna rağmen erken kalktın. Senin şahsında tüm Cumhuriyet'teki arkadaşlara dayanışma dileklerimizi iletiyorum. Çok teşekkür ederim.
Sağ ol. İyi programlar.
Sağ ol. Bu arada İlhan abinin 12 Mart döneminde Ziver Bey Köşkü'nde işkence altındayken verdiği ifadenin akrostiş tekniğiyle, akrostiş yani sözcüklerin başındaki ilk harfleri yan yana getirerek bu ifadelerin işkence altında alınmıştır diyerek mahkemede bunu açıklaması Cumhuriyet tarihinin en sarsıcı zeka gerektiren, zeka örneği olan hareketlerinden biridir. İlhan abinin, İlhan Selçuk'un Ziver Bey Köşkü'nü okuyun. Miyase'nin de İlhan abi kitabını okuyun. İlhan Selçuk üzerinde cümle kurarken biraz dikkat etmekte yarar var. Telefon numaralarımızı tekrar vereyim. Bugün pek çok kuyruk vardı burada. Yeniden konuşmak isteyenler için anımsatmak isterim. 0212 515 53 33 0212 515 96 18 oyuna devamdayız. Bir Zülfü Livaneli şarkısı çalacağız. Ben derim ki Türkiye'de en çok ihtiyaç duyulan özgürlük. O zaman özgürlük şarkısını biraz sonra listeye alalım ve anımsatalım. Benim çok sevdiğim bir Livaneli şarkısı var ama arada onu dinleyelim. Bu sırada telefon bağlantıları da gelsin. Gün olur, gün olur Orhan Veli'nin bir şiiri, şahane bir şarkı. Biz de Aykırı Kumpaya da çalıyorduk. Haydi bakalım dinleyelim.
gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Gün olur başıma kadar güneş, gün olur başıma kadar mavi, gün olur deli gibi, gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Gün olur alır başımı giderim. Denizden yeni çıkmış ağların kokusunda. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra. Şu ada senin, bu ada benim. Yelkovan kuşlarının peşi sıra.
Günaydın.
Günaydın.
Buyurunuz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Kiminle görüşüyorum?
Fıstıye Bayram ben.
Buyurun.
Sesimizi duyurabildiğiniz için, daha doğrusu siz bizim sesimiz olabildiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü öyle bir dönemde yaşıyoruz ki ben şu an 46 yaşındayım. Birçok şeye şahit oldum hayatım boyunca. Bu kadar mutsuz hissetmedim kendimi. Bu kadar kimsesiz hissetmedim. Konuşmaya korkar bir döneme geldik. Arkadaşlarımızla bile fikrimizi söylerken acaba diyoruz. Diğerlere gider mi? Gerçekten radyo, dinleyecek radyo bulamıyorum. Seyredecek televizyon yok. Hepsi bir ağızdan. Okuyacak gazetemiz iki tane kalmıştı. Belki birkaç tane daha çıkacaktı virajlı olanlar. Maalesef Cumhuriyet'e de böyle bir operasyon yapıldı. Arkasından diğerlerinin geleceğini düşünüyorum. Bir yönde umut edeceğiniz bir şey var mı acaba diye merak ediyorum. Edenler var mı? Konuda benim de umut etme konusunda desteklenmeye ihtiyacım var.
Vallahi ben kendi payıma Cumhuriyet Senin İçin kitabını yazarken de söylediğim üzere Orhan Gökdemir'le birlikte ben Cumhuriyet'in şu ayrıntısının unutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bugün sanki hiçbir biçimde duyarlılık göstermiyormuş gibi düşünülen köy kıraathanesinde oturan bir amca veyahut hayata karşı duyarlılığı olmadığı varsayılan belki bir ev hanımı ya da bugün bir temizlik işçisi, görevlisi bu sürece karşı duyarsızmış sanılan bu insanlar hiç unutmayın ki Cumhuriyet'in tadını aldılar. Yurttaş olmanın, kendi hayatları hakkında irade beyan etmenin tadını aldılar. 1908'den bu tarafa, Cumhuriyet'in öncesinden bu tarafa Türkiye'de yurttaş olmak adına seçimler yapıldı, parlamentolar oluşturuldu, kör topal kırık dökük de olsa bir demokrasi inşa edilmeye çalışıldı ve yurttaşlıktan köleliğe gitmeyi, kul olmayı bu ülkenin insanların kabul etmeyeceğine ben eminim. Dolayısıyla hep birlikte yeniden hep birlikte yaşayabileceğimiz ötekisi olmayan bir cumhuriyetin inşa sürecine geldiğimizi görüyorum. Çünkü hayatın doğası gereği bütün bu yaşadığımız sıkıntılar ki 15 Temmuz'daki olan bitenin bugün çıkan fotoğrafları dehşet verici bence. Türkiye'nin subaylarının yani göz bebeği olarak yetiştirilen kurumlardan yetişen subayların ne üdüğü belirsiz bir takım adamların önünde hazır olduğu durmuş olması bir felaket. Mamafih buna tanık olmuş olmamız da bizi bir başka biçimde düşündürmek anlamına geliyor. O yüzden Cumhuriyet sizin de için hanımefendi, sizin için de aynı zamanda enseyi karartmayacağız, Cumhuriyetimize sahip çıkacağız diyorum ben.
Ben Cumhuriyet'in değerini en iyi bilenlerden diyebilirim bir kadın olarak. Çünkü kadın olmak zordur. Cumhuriyetsiz bir yerde kadın olmak başka bir şeydir. Ben şu an aracımla işime gidiyorum. Suudi Arabistan gibi bir yerde araba kullandım diye kırbaç yiyebilirim. Böyle bir toplumda yaşamak istemediğim için her zaman Atatürk'ün Fransa 1945'te kadına seçme hakkı verirken Atatürk'ün 1934'te bunu yapmış olmasının değerini çok iyi biliyorum. Kadın olan daha çok cumhuriyete sahip çıkmalı. Hepimiz sahip çıkmalıyız. 7'den 70'e. Ama bunu bilmeyen maalesef çok var. Ne yapılırsa doğru diye savunanları gördükçe gerçekten umudum azalıyor ama umudu yitirmemek gerektiğini biliyorum.
Nereden nereye gidiyorsunuz şu anda hanımefendi aracınızla?
Ben şu an Bostancı'dan Ataşehir tarafı.
Nasıl trafik?
Birkaç nokta var. Oralar kilit. Ben biraz erken çıkarak bunu azaltmaya çalışıyorum. İşte sizinle aradım ve şu ana kadar hemen hemen duruyorum diyebilirim. Yaklaşık 50-60 metre geçebilirsem ondan sonra açılacağım.
Peki, bizim bugün Bol Kepçe Esnaf Lokantamızdan size bir davetiye verelim mi? Mırıldandıklarım, haykırdıklarım ayın 16'sında çarşamba günü. Peki, iki kişilik davetiye size gidiyor. Ayın 16'sında buluşuyoruz. Günaydın. Günaydın.
Günaydın Enver Bey. Siz de RSF'ime hoş geldiniz. Ben hafta başından beri sizi dinliyorum. Bursa'dan arıyorum sizi. Semih Yılmaz. Eski bir Cumok olarak arıyorum. Biliyorsunuz Cumok rahmetli Uğur Mumcu'nun katlinden sonra ta o günlerde bugünleri görüp bir araya gelen bir avuç insandık biz.
Evet.
Ve şu anda da yani haklı çıkmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. En çok demokrasiye ihtiyacımız olan bir dönemde bunları yaşamak hakikaten çok üzücü. Ama ne kadar da çok olduğumuzu görmek için belki bir vesile. Oradan bir umutlanmak lazım deyip size de merhaba demek istiyorum dinleyicilere de.
Çok teşekkür ediyorum. Ben özellikle kadınların cumhuriyetin sorumluluğunu daha çok sırtında taşıdığını görüyorum. Çünkü kendi soluk alma alanlarından vazgeçmek niyetinde olmadıklarını da görüyorum.
Kesinlikle.
Bundan da memnun oluyorum. Siz Bursa'da olduğunuza göre ayın 16'sında gelebilecek misiniz gösteriye yoksa kitap mı gönderelim?
16'sında kesinlikle gelmek isterim.
Hadi gelin o zaman. İki kişilik davetiye Bol Kepçe Esnaf Lokantası'ndan size gitti. Bugün ne kinciyiz ne keriz diyoruz. Yani insanlardan intikam almıyoruz ama belliği de diri tutup unutmuyoruz. Çünkü neden? İnsanın tarih bilinci yoksa geleceği de olmaz. Bugün Bol Kepçe'nin de son günü. Alanlar aldı, alamayanlar gelecek hafta bu kadar bol keseden dağıtmayacağız. Birinci haftamız bitiyor çünkü. Vatan Gazetesi'ne bakalım. Afrika'ya FETÖ uyarısı yapmışlar. Erdoğan Türkiye-Afrika Ekonomik Forumu'nda konuştu. Afrikalı liderlere çok geç olmadan bu terör örgütü karşısında tedbir alın demiş. Haklı olabilir çünkü orada büyük yatırımlar var. Fakat işin matrak tarafı da şu. Bu FETÖ nasıl bir şeymiş ki dünyanın dört bir tarafına da sızmayı başarmış. Yurt dışında da çok güçlüler. CHP lideri idam gelirse Avrupa biter demiş. Doğrudur çünkü idam Avrupa'nın hassas olduğu noktalardan biridir. Bu arada bir anımsatma yapalım. Köstler ve Camus'un İdam adlı bir kitabı vardır. Bu kitap şu anda baskısı olmayabilir ama sahaflardan edinmemiz mümkün. Bu kitap Fransa'daki idam cezasına yönelik tartışmaların dorukta olduğu dönemde yazılmıştır. Çok önemli bir kitaptır. Bu kitabı okumanızı öneririm idam hakkında düşünürken. Çünkü idamın ne toplumu irkilterek kendine getirici bir özelliği var ne de idamın caydırıcı bir özelliğinin yanı sıra bir de hukuken doğru tarafı var. Çünkü telafi imkanı yok. Oda TV'nin yayın yönetmeni Barış Pehlivan'a günaydın diyelim. Günaydın Barış.
Günaydın Enver. İyi yayınlar.
Size de iyi yayınlar çünkü her uyandığımız sabah acaba ne halt edeceğiz, Türkiye'de ne oluyor diye bir taraftan düşünüyoruz. İkinci taraftan da Türkiye'de yayıncılık devam edecek mi diye düşünüyoruz. Oda TV Türkiye açısından ilginç çünkü hakkında adıyla anılan davası bulunan bir yayın kuruluşu. Oda TV evet. Davasından bu tarafa şu medyada olup bitenleri senin gözünden bir kısacık alalım mı?
Tabii ki Enver. Ya şöyle şimdi baktığınızda biz Oda TV'yi işte 10 yıl önce yaklaşık kurmuştuk. İkiye ayırabiliyorum bizim başımıza gelen bu davalar silsilesini. Mesela özellikle 2013'e kadar, hani milat diyorlar ya Enver, o 2013'e kadar biz gazeteciler içinde bir milatlığı vardı aslında. Neydi o milatlığı? Ben 2013'e kadar onlarca kez Fethullah Gülen ve cemaatinin açtığı davalarla boğuştum. Bunlardan birisinden dolayı bir kumpasla zaten biliyorsun içeri girdik. Ama düzenli olarak Fethullah Gülen'le ilgili yaptığımız haberlere dair dava açıldı. Çok enteresandır mesela. Ben hapisteyim Oda TV davasından dolayı. Bir gün beni cezaevinden bir duruşmaya götürdüler. Yargılandığım dava benim yaptığım bir haber değil. Fethullah Gülen'le ilgili ben hapisteyken yapılan bir yorumdan dolayı ben ceza aldım. 5 yıl hapis cezası aldım ve ertelendi.
Bunun altını çizelim. Yani senin hiç dahlin olmayan bir sebepten dolayı ceza almış bir gazetecisin.
Aynen öyle. Aynen öyle. Yani hani bu kadar kabus günlerdi açıkçası. Ve şimdi ne oldu? İşte AKP cemaat savaşı başladı vesaire. Şimdi dava açan aktörler ve yargılayan aktörler değişti. Maskeleri değişti.
Peki
şimdi
senin durumun için değişen bir şey oldu mu bir gazeteci olarak?
Yok, ben yine şöyle oldu aslında. Yani işte eskiden biraz daha fazla Beşiktaş Adliyesi'ne gidiyorduk. Şimdi Çağlayan Adliyesi'ne daha fazla uğruyoruz ya da Kartal Adliyesi'ne daha fazla uğruyoruz. Yani sadece benim gittiğim binaların yerleri değişti.
Saray oldu. Yoksa, saray oldu binalar. Tabii. Adliye sarayı.
Aynen öyle.
Adalet sarayı, pardon. Adalet sarayı. Yani saray halini görüyoruz da adalet tarafında sıkıntılar öteden beri yaşanıyor. Peki bu Cumhuriyet gazetesiyle ilgili dün bir haber vardı. Siz de öne çıkarttınız bunu. Yani FETÖ'cü dava açan savcı Cumhuriyet'e, kendisi FETÖ'den yargılanıyor. Çok acayip değil mi? Bunu yani Aziz Nesin yazsa bu kadar da olmaz derdik herhalde, değil mi?
Evet, haberin altına ben imza attım. Ben evet. Bu Cumhuriyet'e operasyon yapan savcının kim olduğunu araştırırken o savcının bir FETÖ davası sana olduğunu gördüğümde açıkçası gözlerime inanamadım Enver. Yani hatta başka yerlere sormaya çalıştım vesaire. İsim benzerliği mi acaba? Hani diye düşündüm. Sicillerini karşılaştırdım. Evet, sicilleri de doğruydu. Haberi yazarken hani nasıl olabilir ruh hali hiçbir zaman atmadım. Hala da atamıyorum açıkçası. Çok ağır suçlamalar var. Bugün bir yazı daha kalem aldım. Yani bakın mesele ne? Biz niye tartışıyoruz biliyor musunuz? Düşünebiliyor musunuz? Ya Ahim der ki, bizi de bağlar Türkiye olarak, etkin ve adil yargılama için birinci şartlardan birisi soruşturmanın, yani savcının soruşturmayı yapan, yani savcının o suça karışmamış olması gerekiyor. Böyle bir isnatla suçlanmamış olması gerekiyor. Yani böyle bir isnatla suçlanan bir isim o suçla ilgili bir operasyon yapıyor. Hani evrensel hukuk vesaire filan hani hiçbir şekilde bağdaşmayacak bir şey. Çok aslında Türkiye'nin yerli hukuk düzeninde çok simgeleyen bir mesele. Alo.
Ben duyuyorum, evet.
Yani özetle şunu söylüyorum. Bugün bu soruşturmanın hemen bitirilmesi gerekiyor. Orada Cumhuriyet yönetici ve yazarlığının acilen serbest bırakılması gerekiyor. Çünkü yani aklım hayalimi almıyor açıkçası. Hiç aklım hayalimi almıyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Benim Oda TV ile ilgili insanlara dair hüküm vermem gibi bir şey yani. İnsanları gözaltına aldırmam. Böyle bir şey olabilir mi? Ben adil olabilir miyim?
Hiç kuşku yok ki bu böyle. Öte taraftan da başka bir tablo da var. Tabii burada aslında siyasal iktidarın hukuk konusunda ne kadar zamanında kadrolaşmaya izin verdiğini, ne kadar kazısalar da bir türlü işin içinden çıkamadıklarını, Türkiye'nin çok acayip bir paradoksu yaşadığını görüyoruz. Peki bir diğer konuyu da sorayım sana. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin büyük emeklerle yetiştiğini düşündüğümüz ve işte Mustafa Kemal'in koltuğunda oturduğu ya da oraya talip olacağını düşünen subayların kerameti kendinden menkul, ne idüğü belirsiz bir takım adamların önünde selam durması hakkında ne diyeceksin? Çünkü bu hakikaten ülkenin güvenlik sorununa dair bence en somut belge, bilmiyorum ne dersin?
Çok içim acıdı Enver izlerken o görüntüleri. Çok içim acıdı. Yani hani Bülent Arınç'ın bir sözü vardı ya, çok tarihe geçen, yakın tarihimize geçen. Ne diyordu işte, iyi ki bu askerlerle savaşa girmemişiz. Bunu hani neyi bilerek, neyi düşünerek söyledi şu an baktığımda farklı yere de konumluyorum. Hepimiz askerlik yaptık. Yani biz o hani o bayrağı, o silahı elimizi uzatarak yemin ederken ne büyük şeyler söyledik. Ama hani Süheyl Batum'un dediği gibi galiba kağıttan kaplanmış bizim dediğimiz. O gözümüzde büyüttüğümüz askerler. Ama ben Türk ordusu, bu ülkenin kurucu olan Türk ordusunun na hala güvenimi korumak istiyorum. Çünkü onu da kafamızda tamamıyla silersek, onu da kafamızda kalbimizi tamamıyla yitirirsek çok büyük bir kayıp olacak. Zaten hani çok şey yitiriyoruz, çok yaprak döküm yaşıyoruz, çok büyük bir kayıp olacak ama içim acıyarak izledim hemen.
Son şunu sorayım, Oda TV'de ne kadar dava var bu aralar? Var mı süren, kalan, biten?
Ya bunun tabii kesin bir rakamını bilmiyorum ama ben kendim genel yayın yönetmeni olarak 100'e yakın soruşturma ve dava ile bugüne kadar Oda TV'den kaynaklı olarak maruz kaldım. Maruz kalacağıma da benziyor. Ama şu an hakkımda açılan kaç soruşturma, kaç dava var emin ol, avukatlarım bile bilir mi emin değilim.
Ne güzel, ne güzel. Böylelikle gazeteciliğin Türkiye'deki belgesi olarak ortada devam ediyorsun. Güzel derken gülüyoruz ağlanacak halimize. Çok teşekkür ediyorum Barış. Arada bir yine ben böyle buluşup Türkiye'yi okumaya çalışalım birlikte. Yine bu süreçte gündeme gelen, başkentçi hesabından özellikle söylenen, hedefte olan haber sitelerinden biri Sol Haber, Sol Haber Portalı'nın genel yayın yönetmeni Özgür Şen'le konuşacağız. Günaydın.
Günaydın Ömer, nasılsın?
Yani işte dinleyicilerle buluşunca iyiyim de Türkiye'nin sabah haberlerini okuyunca böyle bir tokat yemiş gibi oluyorum. Günün kanalında bayağı bir sıkıntı yaşıyorum. Solda durum nasıl?
Davalar için soruyorsun değil mi?
Tabii tabii. Birinci meselemiz davalar. Çünkü ya da yani, aşamalar nasıl gidiyor?
Bizim de hakkımızda çok sayıda dava var. Hakkımızdaki davaları hem avukatlar hem de biz takip etmekte güçlük çekiyoruz. Dün zaten sizin programdan arkadaşlar aradığında hani öncesinde bir hazırlık yapalım. Hakkımızda ne dava var diye bir bakalım diye kısa bir çalışma yaptık ama hakikaten işin içerisinden çıkamadık. Yani çok çok sayıda dava var ve devam da ediyor. Ardı arkası gelmeden neredeyse her yaptığımız haber hakkında bir dava açılıyor.
Ne güzel. Böylece siz de Türkiye'nin adalet sisteminde olup bitenleri yakından görmüş oluyorsunuz solcu.
Ama şöyle ilginç şeyler var yani. Aslında bizim beklentimiz de bu davaların açılması. Şöyle kendimizi kandıralım istemiyorum hakikaten. Yani bir takım kavramları yerli yerine oturtmak lazım. Çünkü elinde sonunda hukuk dediğimiz olgu siyasi bir olgu. Bu konuda hiçbirimizin birbirimizi kandırmasına gerek yok. Yani bu davaların açılması bir rastlantı değil. Siyasi bir araç olarak, siyasi bir enstrüman olarak hükümet bu davaları muhalif basına karşı kullanıyor. Kullanmaya da devam edecek. Biz şunu diyemeyiz yani bu davalar bize niye açılıyor diyemeyiz. Bizim dememiz gereken başka bir şey burada.
Ne demek i̇şte gerekiyor?
Burada şöyle bir anomali var. Evet. Şimdi şöyle düşünelim. 100 yıl önceki hukukuyla bugün hukuku arasında bir fark var değil mi? 100 yıl önce işlenen suçlar, yani suç olarak görülen meselelerle bugün arasında bir fark var. Peki bence esas soru şu, bugün sormamız gereken soru şu. Bak bugün bu tarz davalara biz niye geldik? Yani en basit konularda, en temel hak ve hürriyetleri kullanmamızdan niye mahrum kalıyoruz? Bence soru bu. Çünkü hak ve hürriyet kavramı eninde sonunda insanlığın tarih boyunca verdiği mücadeleden ortaya çıkmış kavramlar. Demek ki biz hukuk alanında kaybetmiyoruz aslında onlar. Diğer tarafta kaybediyoruz.
Tabii o birbirini
yani diğer taraftaki mücadelemizde, hayatın içerisine verdiğimiz mücadelede insanoğlunun en temel değerleri saldırı altında olduğu için, orada geri adım attığımız için bu davalarla karşı karşıya kalıyoruz. Hukuk tam olarak bu zaten, başka bir şey değil.
Evet, peki son şunu sorayım. Bu kalkışmayla ilgili dün düşen görüntüler TSK'ya yönelik ve bu süreçte de Özel ile Koşaner arasındaki tartışma aslında bir fotoğrafı ortaya koyuyor. Yani benim kanaatim o ki Genelkurmay Başkanlığı koltuğunda olan insanların takındıkları ya da takınmadıkları tutumlardan anlıyoruz ki aslında Gülen örgütlenmesine dair bir hayli kanaatleri var ve şimdi bunlar da açığa çıktı. Yani en azından bu sorumluluk mevkinde olanların istifa etmesi gerekmez mi? Yani bu kadar da olmaz dedirtecek olaylar yaşıyoruz çünkü.
Bak şimdi ben biraz önce bahsettiğim meseleyle bak bunun arasında bir örnek vereceğim. Sonra senin dediğin soruya bağlamaya çalışacağım. Bak bugün Fethullah Gülen hakkında atıp tutanlar, bu adamın üzerine gitmeye çalışanlar daha birkaç yıl önce biz Fethullah Gülen hakkında yaptığımız haberlerden dolayı yargılanırken kıs kıs gülüyorlardı. Yani. Al sana hukuk. Biz Gülen hakkında haber yapıyorduk, arkasından ceza yiyorduk ve bu cezalar alkışlanıyordu. Bugün, o gün bizim dediklerimizden çok daha fazlasını bizzat en yetkili ağızlar söylüyor değil mi? Herhangi bir dava falan var mı?
Yok.
Ortada dava falan yok. Bu nasıl bir ikiyüzlülük o zaman? Yani 3 yıl önce solun yaptığı haberlerden dolayı Fethullah Gülen için biz mahkum ediliyorken o zaman böyle şakır şakır alkışlıyorlardı. Bugün diyor ki çok daha fazlasını diyorlar. Çok daha fazlasını diyorlar. Ve orada hiç dava falan yok. Bu ikiyüzlülüğün göstergesi. Bu ikiyüzlülük bize şunu da gösteriyor. Bize şunu da gösteriyor. Yani soruna bağlayacağım.
Evet.
Bu cemaatlerle, tarikatlarla mücadele ederken çok açık söyleyeyim. Devletin hiçbir kurumuna güvenemeyiz. Yani orada evet haklısın. Pek çok şeyden haberdarlarmış. Oradan düğmeye basamamışlar, tavsiye edememişler. O sırada korkunç bir trajedi var. Kendi kurdukları devlet, kendi kurdukları cumhuriyete sahip çıkamamışlar. Çok doğru. Ama o cumhuriyet bizim de cumhuriyetimiz. Onlar sahip çıkamadıysa, onlar yapamadıysa biz yapacağız. Top bence bizde. Ben bu hukuk meselesine de öyle girmiştim. Bizim mücadelemizden dolayı, biz mücadelemizde geri adım attığımızdan dolayı kaybediyoruz demiştim. Aynısı cemaatler, tarikatlar, bu garip örgütlenmeler için de geçerli. Benim bunları temizleyeceğine dair, bunların kapatılacağına dair hiçbir güvenim yok, hiçbir itimadım yok. Bu işi bunlar yapmayacak. Bu işi bizler yapacağız onlar. Bu konuda çok net olur.
Teşekkür ediyorum. Oyuna devam diyoruz. Şimdi Türkiye'nin en çok neye ihtiyacı var sorusunun yanıtını bir duyalım.
Defterime sıram ağaçlara yazarım adı.
Okunmuş yapraklara, bembeyaz sayfalara yazarım adını.
Yaldızlı imgelere, toplara, tüfeklere, kralların tacına.
En güzel gecelere, günün ak ekmeğine yazarım adını.
Karnavara ve ufka kuşların kanadına, gölgede değirmene yazarım. Uyanmış patikaya, serinip giden yola, hınca hınç meydanlara adını. Ey
aramıza yeni katılanlara günaydın diyorum. 0212 515 53 33 515 96 18 telefon numaralarımız. Dinleyicilerimiz bize ulaşabilirler. Biz sabah 7'den beri dostlarımızla söyleşiyoruz. Basın dosyamızı da açtık. Oyuna devam, özgürlük demeye devam ediyorum.
Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, verdim duvarına.
Arzu duymaz yokluğa, çır çıplak yalnız.
Geri gelen sağlığa, geçenler tehlikeye, yazarım ben adını, yazarım. Bir sözüm coşkusuyla, dönüyorum hayata, senin için.
Thank you.
mırıldandıklarım, haykırdıklarım. Kozi Kültür Merkezi'nde Enver Aysever'in yeni tek kişilik gösterisi. Anladınız, tek kişiyim. Tanıtımını da ben yapıyorum. Biletler Biletix'te. Evet, oyuna devam ediyoruz. Oyuna devam dakikalarındayız. Şimdi gazeteci yazar arkadaşım Orhan Gökdemir'le görüşeceğiz. Birlikte bir kitap yazdık. Cumhuriyet Senin İçin diye. Bir cumhuriyet gereksiniminden doğdu bu kitap. Ama Orhan Gökdemir'in şu anda yayında olmasının bir diğer sebebi de hakkında açılan acayip davalar bir tarafıyla. Onu da almış olalım. Orhan, günaydın.
Günaydın.
Kaç dava var şu anda hali hazırda?
Hala hazırda iki tane var.
İki tane dava var. Bu davaların ikisi de çok ilgi çekici. Kimlere ne ettin de sana dava açtılar? Söyler misin? Yeni bir dava getirmeyecek vallahi şekilde.
Bir tanesi Cübbeli Ahmet Hoca'nın meşhurumuzla, yeni nesil meşhurumuzla ilgili. Aslında bir sosyal medya paylaşımı. Adı falan da yok bu arada. İlişikteki fotoğrafta arkadaş varmış. Fakat fotoğrafta 6 tane daha cübbeli var. Ben sadece cübbeliden söylüyorum. Öyle bir tuhaf dava. Birincisi bu. Herhalde önümüzdeki ayın hemen başında. Bir de ayın sonunda gideceğiz. O da Nurettin Yıldız. İlahiyatçı mı bilmiyorum. Kendisi ilahiyatçı diyor. Biliyorsun 5-6 yaşındaki çocuklarla evlenilebilir fetvası vermişti. Tuhaf, şimdi bir fetvalar dönemi başladı. Ben de ona uygun bir terim bulup söylemiştim. Mesela bu yani.
Anladım. Bugün de ben gideceğim, hakim karşısına çıkacağım. Dün bir şey oldu, bir toplantı yapıyorduk, Aykır Akademi toplantısı. İkimiz şöyle konuşurken, abi sende kaç dava var, sende kaç var gibi oldu. Sabahtan beri bir döküm yaptığımızda da Barış İnce bir günün dava dökümünü verdi. Az önce Özgür Şen dava dökümü verdi. Daha önce Barış Pehlivan verdi. Ve Mia Sayıknur da Cumhuriyet tarihi boyuncaki dökümlerini verdi. Aslında Türkiye'de basın özgürlüğüne yönelik Sayın Binali Yıldırım'ın söylediği türden bir sıkıntı olmadığını da görmüş olduk, değil mi?
Bence sayım ve kontrol yapıyorlar bize. Yani eksilme var mı, ölen var mı, kalan var mı, ne yapıyorlar falan diye bu davalar aracılığıyla. Ben şüpheleniyorum. Hani şey vardır ya, karakola gidip imza atmak. Bu bir tür savcılığa gidip imza atmak gibi.
Bir tür yoklama mı diyorsun?
Ben öyle düşünüyorum. Yani bu kadar çok dava olması basına, yazanlara, çizenlere yönelik çok normal değil. Şeye de yoklama yaptılar biliyorsunuz. Bu kanun hükmünde kararname uyarınca basına da yoklama yaptılar. Saydım 150'yi geçmiş kapattıkları televizyon, radyo, dergi bir tane kültür sanat dergisi var biliyorsun. Evrensel Kültür diye.
O ayrıca enteresan.
Yani bir kuruluşunda yazmışım, baktım. 4-5 sayısında yazım da var. Sayıma kurban gitti. Yani sizi sayamazlar sanırım. İyi. En azından konuşacağımız bir yer kalacak demek en sonunda. Sayım bittiği zaman.
Evet, peki Cumhuriyet Senin İçin dedik biz ve bugün bakıyoruz insanlarda bir umutsuzluk, karamsarlık var. Halbuki sen Twitter'da maşallah geç girdin ama şeylerle kurduğun diyaloglarla pek çok insanın gündemindesin. İçinde mizahı olan tartışmalara da giriyorsun. Hep bir umuttan söz ediyorsun ve bu umudun da bizatihi insanın kendisinde olduğunu söylüyorsun. Ne diyeceksin?
Ben şimdi şöyle bir şey, tabii yani bir cumhuriyetinin tartışılır olduğu bir ülkede yaşamak biraz tuhaf bir duygu tabii. Yani bu zamanda öyle söyleyeyim. Ama bu yeni bir şey değil. Benim için en azından yeni bir şey değil. Biliyorsun, bir cumhuriyetle ilgili tartışma erken, çok erken yazmış, uyarmış insanlardan birisiyim. Haberini izledim, okuduğum haberleri. Cumhuriyetimiz bir imamlar cumhuriyetine dönüşmüş durumda. Her şeyin bir imamı var artık. Yani gidenler gitti, geri kalanlar ne oluyor bilmiyoruz. Orada imamlar var. İmamlar imamlarla savaşıyor ve biz seyrediyoruz. Durumumuz bu. Ama ben bunun çok kalıcı olduğunu sanmıyorum. Yani bu olmaz. Şundan dolayı olmaz. Artık bu piyasa toplumu. Başka dinamikleri var. Cumhuriyet o eski toplumun şeyini kazmış. Ortaya yeni bir yapı çıkarmış. Ona eski şeyi kabın içine sığdırmak mümkün değil. Biat ettiremezsiniz. Zaten bu sancılar, yaşadığımız sancılar biraz bununla ilgili. Bunu yapabilir miyiz diye deniyor arkadaşlar. Büyük bir cüret. Yapamayacaklarını biliyorum ben. Olmaz. Yani bizi biat ettiremezler. Artık o cumhuriyetin tadını almış bir kuşağız. Bu mümkün değil. Ama bu bir takım sıkıntıların ve acıların yaşanmayacağı anlamına gelmiyor.
Bu ülkede boyun eğmeme geleneği var. Bu ülkede boyun eğmeyecek insanlar her zaman çıkar, direnir. Yapamazlar, sadece onu söylüyorum. Şeyim buradan geliyor. Umudum ve özgüvenim buradan geliyor.
Peki pazar günü Antalya'da olacaksın sen de, ben de orada olacağım. Kitap fuarı var. Kitaplardan söz etmeye, insanlarla söyleşmeye gidiyoruz. Biraz ondan da söz eder misin?
Antalya yeni kitabımız. Beraber yazdık. Aslında beraber dertleştik diyelim. Bu bizim epey bir süre oluyor galiba. Tuhaf da bir yöntemimiz var. Yan yana çalıştık seninle ama yazıştık gidip şey üzerinden, internet üzerinden. Eskiden mektuplar vardı, artık mektuplar yok. Ben onu bir tür mektuplaşma sayıyorum. Sanıyorum gövdesi yine Cumhuriyet. Hatta biraz daha çerçeveyi genişlettik sanıyorum. Biraz Fransız devrimine gittik, Ekim devrimine gittik. Oradan Türk devrimine geri döndük. Şimdi anlıyoruz ki bu dünyada, dünya tarihinde çok önemli bir dönem. Yani biz bize yakın, bizi ilişkilen, bizimle ilgili olanları söylüyoruz. Adlarını sayıyoruz tabii. Sonra o bir şey gibi yayıldı. Bulaşıcıdır Cumhuriyet. Her yere bulaşır. Biliyoruz bunun böyle olduğunu. Tarih biraz böyle bir şey. Şey yapar, ilerler, biraz geriler, durur. Ama eninde sonunda su akar, yatağını bulur. Bence iyi bir kitap yaptık. İlk defa Antalya'da galiba, değil mi? Buluşacağız.
Evet, Antalya'da okurlarımızla.
Aslında biz de tanışacağız bir anlamda. Evet. Şey haliyle, basılmış haliyle.
Evet. Evet, biz de ilk defa orada okurlarla göreceğiz. Bu hafta boyunca bol kepçeden verdik, davetiye verdik, kitap dağıttık. İnsanlara hem sesimizi duyuruyoruz hem de onlarla paylaşıyoruz. Orhan Gökdemir gelecek hafta da birlikte olacağız. Hem Sol Portal'ın, Haber Sol'un yazarı hem de Aykırı Akademi yazarı. Benim kitaptaki ortağım ama daha önemlisi yoldaşım. Çok teşekkür ediyorum Orhan.
Günaydın.
Günaydın. Evet. Uykudan kalkanlara günaydın. Uyanmakta yarar var. Yeni bir günaydın daha diyelim. Bir dinleyicimiz var hatta. Günaydın.
Günaydın Enver Bey.
Günaydın. Buyurunuz.
İsmim Mustafa Şabanoğlu. Yolda aradım. Şimdi de demin siz dediniz ya çay içmek sabah iyidir. Şirkete geldim. Şirkete çay içerken arkadaşım bağladı. Sizin yayınımızda hayırlı olsun. Tebrik ediyorum. 74'ten beri bir Cumhuriyet okuru olarak Cumhuriyet dayanışmasına dünden kızımla birlikte gittik. Artık her gün zaten ben alıyordum. Aynı zamanda internetten de abone oluyordum. Cumhuriyeti yaşatacağız. Yaşatmak zorundayız bu duruma karşı. Sizin gibi böyle yayın yapan, dik duran sosyalist insanların da çoğalması lazım diye düşünüyorum ben.
Teşekkür ederiz. Elimizden geldiğince halkımızın görüşlerini, doğru bildiklerimizi buradan yansıtmaya çalışıyoruz. Size de bir tane Cumhuriyet Senin İçin kitabı hediye edelim bari. En azından yeni Cumhuriyet'e dair birlikte söyleşmeye orada devam edelim. Çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, belki bir iki telefon daha alabiliriz. Çünkü son dakikalara giriyoruz. 0212 515 53 33 0212 515 96 18 telefon numaralarımız. RSFM'deyiz. Her sabah buradayız. Aynı zamanda internetten de bize ulaşabiliyorsunuz. Dünyanın her yerine gidebiliyoruz. Bugünün en çok beklenen haberlerine geldik. Gerçekten önümde çok değerli gazeteler var. Onlardan biraz size haber okuyayım. Bu saatte uyananlar sadece bu işi yaptığımızı zannediyorlar. Basının su almış amiral gemisinin küçük kelebeği yine çok değerli haberler vermiş. Küçük kelebek Hamal Mahsun demiş Kelebek gazetesi. Kumaşlar finalde podyuma taşındı. 11. Uluslararası Kumaş Tasarımı'nda kumaşları vermişler. Altta Suçlu Sedef. Selma Ergeç 39. yaşına önceki akşam Nişantaşı'nda yeni mekanlarda su girmiş. Orada Mirzalıoğlu var. Çok önemli bu haber hakikaten. Ben anlamadım. Mesela geçiyorum. Caddeye gelelim. Caddede ne oluyor? Kırmızı Gül hamal oldu. Evet, Türkiye'nin şu anda en önemli sorunu Kırmızı Gül'ün hamal olması. Bu işte mahsus Kırmızı Gül. Burada film icabı oluyor. Türkiye'de ne hamallar var, ne zor durumda olan insanlar var. Bir de onu düşünelim. Kerimcan Durmaz diye biri var ama ben tam kim olduğunu bilmiyorum. Orada pot kırmak istemiyorum. Fakat çok ünlü birisiymiş. Ve aşağı yukarı her yerde de fotoğrafını görüyorum. Burada da var. Size bir şey söyleyeyim mi? Bu magazin gazetelerin hepsi tıpatıp aynı. Nefes kesti. Nefesi kim kesmiş? Bir tane hanımefendi var, o kesmiş. yine Mahsun Hamal. Hayatımda anlamadığım şey magazin gazetelerinin niye çıktığıdır. HT Magazin en çok Habertürk'ün çok başarılı yayıncılık yaptığı bir alan. Oyuncular çocuk molası. Bir hanımefendi var. Neymiş adı? Nur Fettahoğlu. Aa, bizim şeyin bir arkadaşımız vardı. Skatçı'da çalışan. Onun kardeşi, ben tanıyorum. Ünlü mü olmuş o? Bakayım. Geçtiğimiz yıl kız... Aa, bu şey... Şöyle şey değil miydi o? Neydi, bir dizi vardı orada oynayan... Unuttum adını. Evet evet. Altta yine Hamal Mahsun var. Günaydın diye bir gazete çıkartıyorlar. Aslan'ı unutturan güzel. Olay kadın konuştu. İtibarımı kaybettim. Hangi kadın ya? Sen niye olay kadın bu? Ne yaptın? Olay. Ben bunları tanımıyorum. Burada da biraz mağdurum. Bunları çalışıp geleceğim. Aslında bunları bana tercüme edecek birisine ihtiyacım var. Onu da yapacağım. Bana o şahsı sormayın demiş birisi. Hangi şahıs olduğunu anlamam için bakmam lazım. Şimdi bakamayacağım. Şık adlı sözcüğünün şıkı. Çağla'nın duası kabul oldu. Allah Allah. Yine bu çok acayip öpüşme sahnesi. Biz hep böyle öpüşürüz. Yani iki kadın var. Onları da bir tanesi tanıyorum. Şey, Nur Yerlitaş. İvana Sert'le dudaktan öpüşüyormuş. Biz hep böyle merhaba deriz demişler. Meme kanserinde dudaktan öpüşmüşler. Meme kanseri gölgede kalmış bu vesileyle. Hakikaten büyük bir toplumsal sorumluluk ele getirmişler. Arkadaşlar, Türkiye'de kaç tane ayrı evren var ben anlamadım. Dudaktan öpüşenler, dualar edenler, Kerimcan Durmazlar. İnanın ki tanımıyorum. Çalışıp geleceğim ya da birisinden yardım alacağım. Günaydın.
Günaydın.
Buyurunuz.
Size yardım etmek istiyorum efendim. Magazinciler Derneği'nden arıyorum. Çok Sevenler Derneği'nden.
Öyle mi? Ne güzel. O zaman bize deşifre ediniz. Kiminle görüşüyorum?
Zafer Ünver. Latife ediyorum tabii ki. Sizi dinlerken böyle bir giriş yapmak istedim.
İyi yaptınız. Ben... Biliyorsanız tercüme edin. Ben bilmediğim konularda öğrenmeye açıyorum. Türkiye'de en zor olan şey bilmiyorum demek. Ben de hakikaten bunu bilmiyorum. Biraz sonra bildiğim bir konudan söz edeceğim ama kapatmadan önce. Buyurun.
Maalesef ben de magazinle ilgili pek ilgi sahibi değilim. Konumuz üzerine uzun süre bekledikten sonra Sarıyer'den ta Tuzlu'ya geldikten sonra telefona bağlandık. Ben aslında günü konusu için birkaç kelime etmek istemiştim.
Evet, buyurun. Kimler
miyiz, değil miyiz diye. Aslında kimler değiliz. Özellikle ordumuza, subaylarımıza kimler değiliz. Ben çünkü bu halkı edenlerin üniforma giymiş maalesef siviller olduğunu ve o cenahın insanları olduğunu düşünüyorum. Bu ülke bir badireyi atlattıysa asıl Atatürk, Mustafa Kemal'in çizgisinden giden askerler bizi kurtardı. Yoksa hani ortalığa dökülüp de tankı ısıran insanlar kurtardığını düşünmüyorum. Yine bizi Atatürkçü ve Cumhuriyetçi dahi akla inancı üniformasına sadık subayların kurtardığını düşünüyorum. O yüzden ordumuza ve subaylarımıza asla kimler değilim. Müteşekkiriz. Kimler olmamaya da devam edeceğiz. Yapılmaya çalışırız tabii.
Vallahi ben açıkçası kindar değilsem de bir hayli sistemkarım. Şunu buradan söylemek isterim. 18-19 yaşında, 20 yaşında gencecik çocuklar, analarının kınalı kuzuları bu memleket için askere gidecekler, canlarını verecekler. Anneleri göz bebeği gibi yetiştirecek bu insanları. Siz bu ordudan sorumlu olacaksınız. Peygamber ocağı diyeceksiniz. En tepeye kadar geleceksiniz. Ondan sonra ordunun anahtarlarını 3-5 tane ne edüğü belirsiz meczuba teslim edeceksiniz. Sorumluluğu olanlar, bu çocukların canının sorumluluğunu taşıyanlar bu duyguyla biraz da bakmalı. O kadar bedavadan değil. Bu topraklarda gencecik insanların kanıyla sulanıyor her gün. Şimdi analar sormaz mı? Kardeşim, sen buna öl emri verecek rütbedesin. Karşında kim olduğu belirsiz adama selam duruyorsun. Ayıptır, suçtur bu. Neyse, evet. Daha çok konuşmayayım.
Maalesef.
Ya bunu
maalesef
kabul etmemiz mümkün değil. Size de iki kişilik davetiye mi verelim yoksa bir kitap mı hediye edelim?
Ben davetiyemi almıştım. Çok teşekkür ediyorum.
Öyle mi?
Kitabı da kendim almak istiyorum.
Tabii artık kitabı da kendiniz alın gelene kadar. Tamam, peki, teşekkür ediyoruz. Latife ediyorum. Sağolunuz. Elimde bugünün son yayın organı Cumhuriyet Kitap Eki. 25. yılında Cumhuriyet Kitap Eki. 25 yıldır aralıksız çıkıyor. Şimdi Cumhuriyet Kitap Eki'nin başındaki Turhan Günay... FETÖ soruşturması, işte PKK soruşturması kapsamından hareketle gözaltına alındı. yahu aydınlanmanın kalesi olan bir gazeteden söz ediyoruz. Edebiyatçıdır kendisi, sanat adamıdır kendisi, aydınlanmacıdır kendisi. Efendiler yapmayın, bu iş olmaz, bu iş tutmaz diyorum. Herkese oyuna devamda özgür bir sabah diliyorum diyeceğim. Son bir telefon alalım dedi, şöyle talimat verdi. Günaydın.
Alo.
Buyurun, hızlı hızlı.
Günaydın Enver abicim, yayındayım herhalde.
Bence yayındasın.
Evet, çok teşekkür ederim. Ayvalık'tan arıyorum. Ali Ayhan Açku.
Ne güzel, bizi herhalde internetten dinliyorsun.
İnternetten, iPad'den sabah haberim oldu, sizi indirdim. Öncelikle hayırlı olsun diyorum programınız.
Evet.
Biraz içimi dökmek için, paylaşmak için aradım. Ufak cümlelerle anlatmaya çalışayım, vaktimiz dar herhalde.
Evet.
Şöyle söyleyeyim, 52 yaşındayım. Bireysel olarak, aile olarak hiçbir sorunumuz yok. Ama çok dertliyim, çok üzüntülüyüm. Aklım ve gözüm görüyor. Aklım ve zeki bir insan olduğumu düşünüyorum. Bu bana ceza olarak yansıyor yaşadığım hayatta. Türkiye'de özellikle. Görüyorum, bir şey yapamıyorum. Hiçbir şey de yapamıyorum. Bundan dolayı da üzüntülüyüm. Umudum çok vardı. Kırıldı. Gerçekten kırıldı. Çekildim. Emeklilik hayatımı yaşamaya çalışıyorum.
Hiç kabul etmiyorum. Cumhuriyet senin için. Bu cumhuriyetin tadını aldı yurttaşlarımız. Size de bir kitap gönderelim. Cumhuriyette pes etmek yok. Ne gazetesinde.
Teşekkür ederim. Pes etmiyorum. Benim gönlüm ve umudum tek şu var, çözüm olarak. Köy enstitüsü ruhunun başlangıcı, yani o ruhla halk evlerinin Türkiye'de genişlemesi taraftarıyım. Tek kurtuluşumuz olduğunu düşünüyorum. Gençleri yakalamalıyız. Alttan gelen insanları yakalamalıyız. Ben sadece buna inanıyorum. Bunun üzerinde çalışacak, köy enstitüsü ruhunu taşıyacak insanların öncülük yapıp ben de arkasında gitmeye hazırım.
Teşekkür ediyorum. Olarak. Sevgili dostlar, oyuna devam RSFM'de her sabah sizlerle oluyor. Amacımız Türkiye'deki ayrıntıdaki şeytanı bulup sizlerle paylaşmak. Bu sabah Zülfü Livaneli şarkıları çaldık. Zülfü Livaneli'nin en güzel şarkısının da özgürlük olduğunu söyleyelim. Benim çok daha sevdiğim başka şarkılar var ama bu marş Türkiye'nin en çok ihtiyacı duyduğu marştır. Şarkıdan ötedir. Artık dillerde bir marş haline gelmiştir. Ben Enver Aysever. Hepinize özgür, özgür düşündüğünüz, özgür yazdığınız, özgür sevdiğiniz, özgür seviştiğiniz, özgür hissettiğiniz bir coğrafyada yaşamayı temenni ediyorum. Oyuna devam diyoruz. Yaşamak bir oyunsa eğer, her soluk aldığımızdan oyunun içindeyiz. Umutsuz olanlara söyleyeceğim bir tek şey var. Umutsuzluk insana yakışmaz. Boyun eğmeyin. Hoşçakalın. Kabıma kaçarma içimdeki alem. Camların oyununa uyanık dudaklara yazarım adını. Yıkılmış evlerime, sönmüş fenerlerime, derdimin duvarına. Arzu duymaz yokluğa, çırçıplak yalnızlığa yazarım adımı. Geri gelen sağlığa, geçenler tehlikeye, yazarım ben adımı, yazarım. Bir sözün coşkusuyla dönüyorum hayata, senin için doğmuşum haykırmaya. Ey özgürlük.